Luka. Luka 1. Bölüm. Şimdiye kadar birçok kişi aramızda geçen olayları kayda geçirmeye girişti. Biz de onlar gibi bu olayların haberini başlangıçtan beri görgü şahitlerinden ve Allah'ın kelamını vaaz etmekle vazifeli olanlardan aldık. Ben de bütün bu olanları başından itibaren dikkatlice inceledim. Muhterem Teofilos, bunları sana sırasıyla yazmaya karar verdim. Bunu duyduklarının doğru olduğunu bilesin diye yaptım. Yahudiye kralı Herodes zamanında Aviye bölüğünden Zekeriya adında bir rahip vardı. Zekeriya'nın karısı da kendisi gibi Harun'un soyundandı. İsmi Elizabeth'ti. Zekeriya ve Elizabeth Allah katında salih kişilerdi. Rabbin bütün emirlerini ve kaidelerini kusursuzca yerine getirirlerdi. Zekeriya ile Elizabeth'in çocukları yoktu. Çünkü Elizabeth kısırdı. Üstelik her ikisinin de yaşı geçkindi. Mabette hizmet sırası Aviye bölüğüne gelmişti. Zekeriya da Allah'a hizmet etmeye hazırdı. Rahipler, Rabbin mabedinde kimin buhur yakacağını belirlemek için kendi aralarında kura çekerlerdi. Bu sefer kura Zekeriya'ya düştü. Buhur yakılan saatte mabedin dışında büyük bir kalabalık toplanmış dua ediyordu. O sırada Rabbin bir meleği Zekeriya'ya göründü. Melek, Allah'a buhur yakılan masanın sağında duruyordu. Zekeriya meleği görünce şaşırdı. Korkuya kapıldı. Melek ona şöyle dedi.
Korkma Zekeriya. Allah dualarını işitti. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçok kişi senin sevincine katılacak. Doğacak bebek Rabbin nazarında önemli olacak. Ağzına şarap veya başka içki sürmeyecek. Daha ana rahmindeyken mukaddes ruhla dolacak. Bu çocuk İsrailoğullarının birçoğunu Rab Allah'a döndürecek. Onları Rabbin gelişine hazırlayacak. İlyas'ın gücüyle ve ruhuyla Rabbin önünden gidecek. Babaların kalplerini çocuklarına karşı yumuşatacak. Allah'a itaat etmeyenlerin fikrini değiştirip doğru yola yöneltecek. Böylece Rabbin gelişine hazır bir cemaat yetiştirecektir.
Zekeriya meleğe,
bundan nasıl emin olabilirim? Ben yaşlı bir adamım. Karım da çok yaşlı.
Dedi. Melek ona şöyle cevap verdi.
Ben Cebrail'im. Her zaman Allah'ın huzurundayım. Allah beni seninle konuşmam, bu iyi haberi bildirmem için gönderdi. Şimdi bak. Bu dediklerim yerine gelinceye kadar konuşamayacaksın. Sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Fakat söylediklerim tayin edilen zamanda yerine gelecek.
Dışarıda cemaat hala Zekeriya'yı bekliyordu. Mabette neden bu kadar uzun kaldığını merak ediyordu. Zekeriya mabetten çıktığında konuşamıyordu. İnsanlar onun mabette olağanüstü bir şey gördüğünü anladılar. Zekeriya'nın dili tutulmuştu. Ama gördüklerini işaretlerle onlara anlattı. Hizmet süresi bitince evine döndü. Bir süre sonra Zekeriya'nın karısı Elizabeth hamile kaldı. 5 ay dışarı çıkmadı. Elizabeth,
benim için bu mucizeyi Rab yaptı. Nihayet bana ilgi gösterdi. İnsanların önünde duyduğum utançtan kurtardı.
Dedi. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Allah Melek Cebrail'i Celile bölgesinin Nasra kasabasında yaşayan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Meryem, Davut'un soyundan Yusuf'la nişanlıydı. Melek Meryem'e göründü ve ona şöyle dedi.
Selam Meryem. Allah'ın lütfuna eriştin. Rab seninledir.
Bu sözler Meryem'i şaşırttı. Meleğin bu selamla ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Melek ona,
korkma Meryem. Allah'ın lütfuna eriştin.
Dedi. Sonra şöyle devam etti.
Şimdi iyi dinle. Hamile kalıp bir oğul dünyaya getireceksin. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Ona yüceler yücesi Allah'ın semavi oğlu denecek. Rab Allah onu atası Davut gibi kral yapacak. O Yakub'un halkı İsrailoğullarına ebediyen hükmedecek. Hükümranlığı hiçbir zaman sona ermeyecek.
Meryem meleğe,
ben hala bakireyim. Bu nasıl olur?
Diye sordu. Melek şöyle cevap verdi.
Mukaddes ruh seni ziyaret edecek. Yüceler yücesi Allah'ın kudreti seni saracak. Doğacak olan mukaddes bebek Allah'ın semavi oğlu diye çağrılacak. Ayrıca akraban Elizabeth'in de geçkin yaşına rağmen bir oğlu olacak. Kısır sanılıyordu fakat şimdi 6 aylık hamiledir. Allah için imkansız bir şey yoktur.
Bunun üzerine Meryem meleğe,
"Ben Rabbin kuluyum. Sen nasıl diyorsan öyle olsun."
dedi. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Meryem hemen hazırlanıp Yahuda'nın dağlık bölgesinde bir kasabaya gitti. Zekeriya ve Elizabeth orada yaşardı. Zekeriya'nın evine vardı, Elizabeth'i selamladı. Meryem'in selamını duyan Elizabeth'in karnındaki bebek kıpırdadı. Elizabeth mukaddes ruhla doldu ve konuşmaya başladı. Yüksek sesle Meryem'e şöyle dedi.
"Sen kadınlar arasında mübareksin. Rahminin ürünü de mübarektir. Nasıl oldu da efendimin annesi bana geldi? Ben selamını duyar duymaz karnımdaki bebek sevinçten kıpırdadı. Ne mutlu sana. Çünkü Rabbin sana olan vaatlerini yerine getireceğine iman ettin."
Meryem de şöyle dedi.
"Bütün kalbimle Rabbe hamd ederim. Yüreğim sevinçle doludur. Çünkü Allah kurtarıcımdır. O benim gibi önemsiz bir kuluna ilgi gösterdi. Artık her çağda insanlar beni mübarek sayacak. Çünkü Kadir Allah benim için azametli işler yaptı. Onun adı mukaddestir. Ona hürmet edenlere nesiller boyunca merhamet eder. Büyük kudretiyle muazzam işler yaptı. Mağrurları perişan etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları ise yükseltti. Açları nimetlerle doyurdu. Zenginleri ise eli boş çevirdi. Kendisine kulluk eden İsrailoğullarına yardım etti. Merhamet etmeyi unutmadı. Atalarımıza, İbrahim'le soyuna ezelden beri verdiği sözü tuttu."
Meryem, Elizabeth'le yaklaşık 3 ay kalıp evine döndü. Nihayet Elizabeth'in doğurma vakti geldi. Bir erkek çocuk doğurdu. Elizabeth'in komşuları ve akrabaları Rabbin ona çok merhametli davrandığını duydular, onun sevincini paylaştılar. Bebek 8 günlükken sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vermek istediler. Elizabeth buna karşı çıktı.
"Olmaz, adı Yahya olacak."
dedi. Ona,
"Ailende Yahya isimli kimse yok ki."
dediler. Sonra Zekeriya'ya dönüp işaretlerle bebeğin adını ne koyacağını sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi. Çocuğun adı Yahya olacak diye yazdı. Orada bulunan herkes şaşıp kaldı. Bu arada Zekeriya'nın dili birdenbire çözüldü. Konuşmaya, Allah'a hamd etmeye başladı. Bütün komşular korkuya kapıldı. Yahudiye'nin dağlık bölgesinde yaşayan herkes olanları konuşuyordu. Çocuğun nasıl biri olacağını merak ediyorlardı. Çünkü Rabbin onu himaye ettiği belliydi. Yahya'nın babası Zekeriya mukaddes ruhla doldu. Şöyle peygamberlik etti.
"İsrail'in ibadet ettiği Rab Allah'a hamdlar olsun. Çünkü o halkına yardım edip onları esaretten kurtardı. Ezelden beri mukaddes peygamberlerinin ağzıyla vaat ettiği gibi kulu Davut'un soyundan bize kudretli bir kurtarıcı gönderdi. Allah bizi düşmanlarımızdan koruyacağına, bizden nefret edenlerin elinden kurtaracağına söz verdi. Atalarımızla yaptığı mukaddes ahde sadık kaldı. Atalarımıza merhamet etti. Bu ahit Allah'ın atamız İbrahim'e verdiği vaatti. Bu vaatle Allah bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına söz vermişti. Öyle ki korkusuzca ona ibadet edebilelim, ömrümüz boyunca onun önünde pak ve salih kişiler olabilelim. Sen yavrum, yüceler yücesi Allah'ın peygamberi olacaksın. Rabbin önünden gidip insanları onun gelişine hazırlayacaksın. Onun halkına günahlarının affedilerek kurtulacaklarını anlatacaksın. Allah'ımızın büyük merhametiyle üzerimize yücelerden nur doğacak. Karanlıkta ve ölüm korkusu içinde yaşayanlara ışık olacak. Bizi selamet yolunda yürütecek."
Yahya büyüyor ve ruhani yönden kuvvetleniyordu. İsrail halkına Allah'ın kelamını tebliğ edeceği güne kadar kırlarda yaşadı. Luka 2. Bölüm. O günlerde Sezar Augustus, Roma hakimiyetindeki bütün topraklarda nüfus sayımı yapılmasını emretti. Bu, Quirinius Suriye valisiyken yapılan ilk nüfus sayımıydı. Herkes sayılmak için kendi memleketine gitti. Yusuf da yaşadığı yer olan Celile'nin Nasıra şehrinden Yahuda bölgesine, Davut'un doğduğu yer olan Betlehem şehrine doğru yola çıktı. Çünkü Yusuf, Davut'un soyundan geliyordu. Sayılmak için hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte Betlehem'e gitti. Onlar Betlehem'deyken Meryem'in doğum zamanı geldi. Meryem ilk erkek çocuğunu doğurup kundakladı. Konakladıkları evde başka yeri olmadığından ahırdaki yemliğe yatırdı. Geceyi Betlehem civarındaki kırlarda geçiren çobanlar vardı. Sürülerinin yanında nöbet tutuyorlardı. Birden Rabbin meleği onlara göründü. Rabbin ihtişamı çevrelerini aydınlattı. Çobanlar dehşete kapıldı. Melek onlara şöyle seslendi.
Korkmayın. Bütün halkınızı çok sevindirecek bir müjde getirdim. Bugün Davut'un şehrinde kurtarıcınız doğdu. O Efendiniz Mesih'tir. Yemlikte kundağa sarılmış bir bebek bulacaksınız. Bu size alamet olsun.
Birdenbire meleğin yanında büyük bir melekler ordusu beliriverdi. Hepsi Allah'a hamd ederek şöyle dediler.
En yücelerde Allah'a izzet olsun. Yeryüzünde razı olduğu insanlara selamet olsun.
Melekler çobanların yanından ayrılıp semaya çekildiler. Çobanlar da birbirlerine...
Hemen Betlehem'e gidelim. Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim.
Dediler. Çobanlar oradan koşarak ayrıldılar. Meryem, Yusuf ve bebeği bir arada buldular. Bebek yemlikte yatıyordu. Çobanlar bebeği gördükten sonra gidip meleğin onun hakkında söylediklerini anlattılar. Çobanlardan haberi duyanlar çok şaşırdı. Meryem bütün bu olanları bir bir düşünerek anlamaya çalıştı. Çobanlar görüp işittikleri her şey için Allah'a şükredip hamd ederek otluğa geri döndüler. Meleğin bütün söyledikleri doğru çıkmıştı. Bebek 8 günlük olunca sünnet edildi. Ona İsa adı verildi. Zaten bu isim melek tarafından bebek daha Meryem'in rahmine düşmeden verilmişti. Musa'nın şeriatına göre Meryem'in arınması için gereken süre doldu. Yusuf'la Meryem İsa'yı Rabbe adamak için Kudüs'e götürdüler. Rabbin şeriatında şöyle yazılmıştır.
Her yeni doğan erkek çocuk Rabbe adanmalıdır.
Yine Rab şeriatında
bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu kurban edin
diye emreder. Yusuf'la Meryem de bu emri yerine getirmek için Kudüs'e gittiler. Kudüs'te Şimon adında salih ve dini bütün bir adam vardı. Mesih'in İsrail'i kurtarıp huzura kavuşturacağı zamanı bekliyordu. Mukaddes ruh onun üzerindeydi. Mukaddes ruh, Şimon'a Rabbin göndereceği Mesih'i görmeden ölmeyeceğini vahiy yoluyla bildirmişti. Bu sebeple Mukaddes ruh, Şimon'u mabede yönlendirdi. Meryem ve Yusuf, Musa'nın şeriatına göre bebek İsa'yı Allah'a adamak için mabede getirdiler. Şimon bebeği kollarına aldı ve Allah'a hamd ederek şöyle dedi.
Ya Rab, bana verdiğin sözü tuttum. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü hazırladığın kurtuluşu kendi gözlerimle gördüm. Bütün halklar da onu görecektir. O diğer milletleri aydınlatan, senin halkın İsrail'e de yücelik kazandıran nur olacaktır.
İsa'nın anne ve babası Şimon'un bu sözlerine şaşıp kaldılar. Şimon onları takdis etti ve Meryem'e şöyle dedi.
Dinle bak, bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine, birçoğunun da yükselmesine sebep olacak. O, düşmanlarınca reddedilen bir alamet olacak. Böylelikle birçok insanın gizli düşünceleri açığa çıkacak. Olaylar sana çok acı verecek. Hatta yüreğine saplanan bir hançer gibi olacak.
Hanna adında bir peygamber de mabetteydi. Aşer aşiretinden Panuel'in kızıydı. Çok yaşlıydı. Evlendikten 7 yıl sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Mabetten hiç ayrılmazdı. Gece gündüz oruç tutup dua ederek Allah'a ibadet ederdi. Hanna, Yusuf'la Meryem'in yanına geldi. Allah'a şükretti. Bebek İsa'yı işaret ederek Kudüs'ün kurtuluşunu umutla bekleyen herkesle konuştu. Yusuf ve Meryem, Rabbin şeriatının emrettiği her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'nin Nasra şehrindeki evlerine geri döndüler. Bu arada çocuk İsa büyüyüp olgunlaşıyor, hikmetle doluyordu. Allah'ın lütfu onun üzerindeydi. İsa'nın annesi ve babası her yıl Fısıh Bayramı için Kudüs'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince her zaman olduğu gibi yine bayrama katıldılar. Bayram sona erdiğinde eve doğru yola koyuldular. Haberleri olmadan küçük İsa Kudüs'te kaldı. İsa'nın da dönen kalabalık arasında olduğunu düşünerek bütün gün yolculuk ettiler. Sonra onu yakınları ve arkadaşları arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Kudüs'e döndüler. 3 gün sonra İsa'yı mabette din hocalarının arasında otururken buldular. İsa hocaları dinliyor, onlara sorular soruyordu. Onu duyan herkes zekasına ve verdiği akıllıca cevapları hayran kaldı. Anne ve babası İsa'yı görünce şaşkına döndüler. Meryem,
"Çocuğum, bize bunu neden yaptın? Babanla ben senin için çok endişelendik. Her yerde seni arayıp durduk,"
dedi. İsa da onlara,
"Beni niçin aradınız? Semavi babamın evinde olmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?"
dedi. Fakat Meryem ile Yusuf onun ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasra'ya döndü. Onların sözünü hep dinlerdi. Bu arada annesi Meryem bütün bu olup bitenlerin ne anlama geldiğini düşünüp durdu. İsa hikmette ve boyda gelişiyor, Allah'ın ve insanların takdirini kazanıyordu. Luka 3. Bölüm. Sezar Tiberius'un imparatorluk döneminin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. İmparatorun izniyle Celile'yi Herodes, İturea ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus, Abilene'yi Lisanias yönetiyordu. Hanan ve Kayafa başrahiplerdi. Bu sırada Allah, kırda yaşayan Zekeriya oğlu Yahya'ya kelamını bildirdi. Yahya, Şeria Irmağı çevresindeki bütün bölgeleri dolaştı. Halkı günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Nitekim Yeşaya peygamberin kitabında şu sözler yazılmıştır.
Kırda haykıran ses, "Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği yerleri düzleyin," diyor. Her vadi doldurulacak, dağ tepe alçaltılacak, eğri yollar düzlenip engebeli olanlar yamyası olacak. Nihayet herkes Allah'ın kendi halkını nasıl kurtardığını görecek.
İnsanlar vaftiz olmak için akın akın Yahya'ya geldi. Yahya onlara şöyle dedi.
Ey engerekler soyu! Yürekten tövbe etmeden Allah'ın gazabından kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Tövbe edin ve hakikaten değiştiğinizi amellerinizle gösterin. Bunu yapmamıza gerek yoktur. Biz İbrahim soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Allah şu taşlardan bile İbrahim'e çocuk yaratabilir. Siz işe yaramayan ağaçlara benziyorsunuz. Balta ağacın köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacaktır.
Halk Yahya'ya,
"O halde ne yapmalıyız?"
diye sordular. Yahya,
"İki gömleği olan birini hiç olmayana versin. Yiyeceği olan da hiç olmayanla paylaşsın,"
diye cevap verdi. Bu arada vergiciler de Yahya'ya vaftiz olmaya geldiler.
"Hoca, peki bizim ne yapmamız gerekir?"
diye sordular. Yahya,
"Size emredilenden daha fazla vergi almayın,"
dedi. Askerler ona,
"Ya biz ne yapmalıyız?"
diye sordular. Yahya onlara şöyle dedi.
"Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretinizle yetinin."
Halk Mesih'in gelişini umutla bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında,
"Acaba Mesih bu mu?"
sorusu vardı. Yahya şöyle dedi.
"Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Fakat benden daha üstün olan geliyor. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi mukaddes ruhla ve ateşle vaftiz edecek. yabası elindedir. Harman yerinde buğdayı samandan ayıklayacak. Buğdayı ambarına yığacak. Samanı ise hiç sönmeyen ateşte yakacak.
Yahya halka daha birçok öğüt verip Mesih'i müjdeledi. O bölgenin yöneticisi Herodes, kardeşinin eski karısı Herodia ile evlenmişti. Başka kötülükler de yapıyordu. Bundan ötürü Yahya onu şiddetle kınadı. Herodes yaptığı kötülükleri bir yenisini daha ekleyerek Yahya'yı zindana attırdı. Halk vaftiz olurken İsa da gelip vaftiz oldu. Dua etmeye başlayınca gök açıldı. Mukaddes ruh semadan bir güvercin biçiminde İsa'nın üstüne indi ve semadan şöyle bir ses duyuldu.
Sen benim sevgili semavi oğlumsun. Senden razıyım.
İsa faaliyete başladığı zaman takriben 30 yaşındaydı. Yusuf'un oğlu diye biliniyordu. Yusuf da Eli'nin oğlu, Eli Mattat'ın oğlu, Mattat Levi'nin oğlu, Levi Malki'nin oğlu, Malki Yanna'nın oğlu, Yanna Yusuf'un oğlu, Yusuf Matitya'nın oğlu, Matitya Amos'un oğlu, Amos Nahum'un oğlu, Nahum Hesli'nin oğlu, Hesli Nagay'ın oğlu, Nagay Mahat'ın oğlu, Mahat Mattitya'nın oğlu, Mattitya Şimi'nin oğlu, Şimi Yosek'in oğlu, Yosek Yoda'nın oğlu, Yoda Yohanna'nın oğlu, Yohanan Reşa'nın oğlu, Reşa Zerubbabil'in oğlu, Zerubbabil Şealtiel'in oğlu, Şealtiel Neri'nin oğlu, Neri Malki'nin oğlu, Malki Addi'nin oğlu, Addi Kosam'ın oğlu, Kosam Elmadam'ın oğlu, Elmadam Er'in oğlu, Er Yeşu'nun oğlu, Yeşu Eleezer'in oğlu, Eleezer Yorim'in oğlu, Yorim Mattata'nın oğlu, Mattata Levi'nin oğlu, Levi Şimon'un oğlu, Şimon Yahuda'nın oğlu, Yahuda Yusuf'un oğlu, Yusuf Yonam'ın oğlu, Yonam Elyakim'in oğlu, Elyakim Mala'nın oğlu, Mala Menna'nın oğlu, Menna Mattata'nın oğlu, Mattata Natan'ın oğlu, Natan Davut'un oğlu, Davut İşe'nin oğlu, İşay Oved'in oğlu, Oved Boaz'ın oğlu, Boaz Salmon'un oğlu, Salmon Nahşon'un oğlu, Nahşon Amminadav'ın oğlu, Amminadav Ram'ın oğlu, Ram Hesron'un oğlu, Hesron Peres'in oğlu, Peres Yahuda'nın oğlu, Yahuda Yakub'un oğlu, Yakup İshak'ın oğlu, İshak İbrahim'in oğlu, İbrahim Terah'ın oğlu, Terah Nahor'un oğlu, Nahor Seruk'un oğlu, Seruk Reu'nun oğlu, Reu Pelek'in oğlu, Pelek Ever'in oğlu, Ever Şelah'ın oğlu, Şelah Kenan'ın oğlu, Kenan Arpakşad'ın oğlu, Arpakşad Sam'ın oğlu, Sam Nuh'un oğlu, Nuh Lemek'in oğlu, Lemek Metuşelah'ın oğlu, Metuşelah Hanok'un oğlu, Hanok Yered'in oğlu, Yered Mahalelel'in oğlu, Mahalelel Kenan'ın oğlu, Kenan Enoş'un oğlu, Enoş Şit'in oğlu, Şit Adem'in oğludur, Adem'i de Allah yarattı. Luka 4. Bölüm. İsa mukaddes ruhla dolu olarak Şeria ırmağından ayrıldı, kıra gitti. Mukaddes ruh orada ona yol gösterdi. Şeytan kırda İsa'yı 40 gün boyunca ayartmaya çalıştı. Bu süre boyunca İsa hiçbir şey yemedi. Sonunda acıktı. Şeytan İsa'ya,
"Eğer Allah'ın semavi oğluysan emret şu taşlar ekmek olsun,"
dedi. İsa şeytana şöyle cevap verdi.
"Tevrat'ta insan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır."
Bunun üzerine şeytan İsa'yı yüksek bir yere çıkardı. Bir anda dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona şöyle dedi.
"Sana bütün bu ülkelerin idaresini vereyim. Bütün güç ve ihtişam senin olur. Bunların hepsi bana verilmiştir. Ben de istediğim kişiye verebilirim. Eğer bana secde edersen bunların hepsi senin olur."
İsa şu cevabı verdi.
"Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Yalnız Rab Allah'ına secde et. Yalnız O'na kulluk et."
Şeytan İsa'yı Kudüs'e götürüp mabedin en yüksek yerine çıkardı ve şöyle dedi.
"Eğer Allah'ın semavi oğluysan kendini aşağı at. Çünkü Zebur'da şöyle yazılmıştır. Allah meleklerine emredecek, onlar seni koruyacaklar. Seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Ayağın taşa bile çarpmayacak.
Bunun üzerine İsa şöyle cevap verdi.
Tevrat'ta Rab Allah'ını imtihan etmeyeceksin diye de yazılmıştır.
Şeytan İsa'yı ayartmak için her yolu denedikten sonra uygun zamanı beklemek üzere yanından ayrıldı. İsa Celile'ye mukaddes ruhun kudretiyle döndü. Ünü bütün Celile'ye yayılmıştı. Havralarda vaazlara başladı. Herkes ondan övgüyle bahsediyordu. İsa büyüdüğü yer olan Nasıra'ya döndü. Şabat günü her zaman yaptığı gibi havraya gitti. Tevrat'tan okumak için ayağa kalktı. Ona Yeşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açtı, şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu.
Rabbin ruhu üzerimdedir. Rab beni fakirlere kurtuluş müjdesini vermek için seçti. Esirlere serbest bırakılacaklarını, körlerin göreceklerini bildirmek için ezilenlerin kurtuluşa kavuşacağını ve Rabbin lütfunu göstereceği zamanın geleceğini ilan etmek için gönderdi.
İsa kitabı kapatıp görevliye verdi ve oturdu. Havradaki herkes ona bakıyordu. İsa onlara,
"Bugün dinlediğiniz bu ayetler yerine geldi,"
dedi. Oradaki herkes İsa hakkında olumlu konuşuyordu. Onun ağzından çıkan bu güzel sözlere hayran kaldılar.
"Yusuf'un oğlu değil mi bu?"
diyorlardı. İsa onlara,
"Kuşkusuz bana şu eski deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendine şifa ver. Kefernahum şehrinde yaptıklarını duyduk. Aynısını kendi memleketinde de yap."
Sonra şöyle dedi.
"Hakikat şu ki hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. İlyas zamanında 3,5 yıl hiç yağmur yağmadı. Bütün ülkede korkunç bir kıtlık baş gösterdi. O dönemde İsrail'de birçok dul kadın vardı. Size doğrusunu söyleyeyim. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Fakat Sayda bölgesindeki Sarafat şehrinde dul bir kadına gönderildi. Elişa peygamber zamanında İsrail'de deri hastalığına yakalanmış bir sürü insan vardı. Fakat hiçbiri şifa bulmadı. Sadece Suriyeli Naaman şifa buldu."
Havradakiler bu sözleri duyunca çok kızdılar. Yerlerinden fırlayıp İsa'yı şehrin dışına sürdüler. Onu uçurumdan aşağı atmak için şehrin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Fakat İsa kalabalığı yardı, oradan uzaklaştı. Sonra İsa, Celile'nin Kefernahum şehrine gitti. Şabat günü havra cemaatine vaaz ediyordu. Halk İsa'nın vaazına şaşıp kaldı. Çünkü yetkiyle konuşuyordu. Havrada cinli, içinde şeytani ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle şöyle bağırdı.
"Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Buraya bizi yok etmeye mi geldin? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen Allah'ın mukaddes elçisisin."
İsa cini azarladı.
"Sus! Hemen adamın içinden çık,"
dedi. Cin adamı herkesin önünde yere serdi. Ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. İnsanlar şaşkınlık içindeydi. Herkes birbirine,
"Bu nasıl bir vaazdır? Güç ve yetkiyle cinlere emir veriyor. Onlar da itaat ediyor,"
dediler. O bölgede İsa ile ilgili haberler her tarafa yayıldı. İsa havradan ayrılıp Simon Petrus'un evine gitti. Simon'un kayınvalidesi hastaydı. Yüksek ateşi vardı. Oradakiler İsa'nın kadına yardım etmesi için yalvardılar. İsa kadının başucunda durdu. Hastalığın yok olmasını emretti. Hastalık birden yok oldu. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken insanlar farklı farklı hastalıkları olan yakınlarını İsa'ya getirdiler. İsa her birine dokunup şifa verdi. Birçok insanın içinden cinler,
"Sen Allah'ın semavi oğlusun,"
diye haykırarak çıktılar. Fakat İsa cinleri azarladı. Konuşmalarına izin vermedi. Çünkü cinler İsa'nın Mesih olduğunu biliyorlardı. Ertesi gün İsa tenha bir yere gitti. Kalabalıklar onu arıyordu. Onu bulduklarında yanlarında alıkoymaya çalıştılar. İsa onlara,
"Allah'ın hükümranlığı ile ilgili haberi diğer şehirlere duyurmam gerek. Çünkü ben bu amaç için gönderildim,"
dedi. Böylece İsa, Yahudiye'deki havralarda vaaz etmeye devam etti. Luka 5. Bölüm. Bir gün İsa, Celle Gölü'nün kıyısında duruyordu. Etrafına bir kalabalık toplandı. İsa onlara Allah'ın kelamını anlatıyordu. O sırada gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İsa Simon'un teknesine bindi. Ona kıyıdan biraz açılmasını söyledi. Daha sonra oturdu ve tekneden kıyıdaki insanlara vaaz etmeye başladı. Konuşmasını bitirince Simon'a,
"Derine açıl, balık tutmak için ağlarınızı suya atın,"
dedi. Simon,
"Üstad, bütün gece çabaladık, hiçbir şey yakalayamadık. Fakat senin dediğini yapıp ağları suya atacağım,"
diye karşılık verdi. Balıkçılar bunu yapınca öylesine çok balık yakaladılar ki neredeyse ağları yırtılacaktı. Diğer teknedeki ortaklarını elleriyle işaret ederek çağırdılar. Onlar da geldi. Her iki tekne de o kadar çok balıkla doldu ki neredeyse batıyordu. Yakaladıkları balığın çokluğunu gören Simon Petrus ve yanındakiler hayretler içinde kaldılar. Bunun üzerine Simon Petrus, İsa'nın dizlerine kapandı ve ona,
"Benden uzak dur efendim, ben günahkar bir adamım,"
dedi. Simon'la birlikte çalışan Zebedi oğulları, Yakup'la Yuhanna da çok şaşırmışlardı. İsa Simon'a,
"Korkma, artık balık yerine insan tutacaksın,"
dedi. Balıkçılar teknelerini kıyıya çektiler. Her şeyi bırakıp İsa'nın peşinden gittiler. İsa şehirlerden birindeyken her yanını cüzdan kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce eğilip ayaklarına kapandı.
"Efendim, istersen bana şifa verebilirsin,"
diye yalvardı. İsa elini uzatıp adama dokundu.
"İsterim, şifa bul,"
dedi. Birdenbire adamda cüzdandan eser kalmadı. İsa ona,
"Bu olanları kimseye anlatma. Git rahibe görün. Şifa bulduğunu herkese göstermek için Musa'nın emrettiği kurbanı sun,"
dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haberler daha da çok yayıldı. Yığınla insan onu dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak için akın akın ona geldi. İsa ise sık sık ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir gün İsa vaaz ediyordu. Celle ile Yahudiye'nin her köyünden ve Kudüs'ten gelen Ferisiler ve şeriat hocaları da oturmuş onu dinliyorlardı. İsa, Allah'ın verdiği kudretle hastalara şifa veriyordu. Bu sırada birkaç kişi felçli bir adamı sedye ile İsa'nın önüne getirmeye çalışıyordu. Fakat ortalık o kadar kalabalıktı ki içeri girip İsa'ya ulaşamadılar. O yüzden dama çıkıp kiremitleri söktüler. Sonra sakat adamı sedye ile birlikte açılan delikten sarkıtarak kalabalığın ortasına İsa'nın önüne indirdiler. Onların ne kadar imanlı olduğunu gören İsa, felçli adama,
"Dostum, günahların affedildi,"
dedi. Din alimleri ve ferisiler aralarında şöyle tartışmaya başladılar.
"Kim bu adam? Söyledikleri küfürdür. Allah'tan başka hiç kimse günahları affedemez ki."
İsa onların ne tartıştığını sezdi.
"Neden öyle şeyler düşünüyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların affedildi demek mi, yoksa ayağa kalk yürü demek mi? Bilin ki insanoğlu yeryüzünde günahları affetme yetkisine sahiptir,"
dedi. Sonra felçli adama,
"Sana diyorum, ayağa kalk, sedyeni al evine git,"
dedi. Adam birdenbire herkesin önünde ayağa kalktı, sedyesini topladı, Allah'a şükrederek evinin yolunu tuttu. Herkes hayranlık içinde kaldı. Allah'a hamd etmeye başladılar. Huşuyla doldular. Hep bir ağızdan,
"Bugün akılları durduran şeyler gördük,"
dediler. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Levi adında bir vergici gördü. Vergi toplama kulübesinde oturuyordu. İsa ona,
"Beni takip et,"
dedi. Levi ayağa kalktı. Her şeyini bıraktı. İsa'nın peşinden gitti. Sonra Levi kendi evinde İsa'nın şerefine büyük bir ziyafet verdi. Sofrada birçok vergici ve başka insanlar da vardı. Ferisiler ve din alimleri İsa'nın şakirtlerine,
"Neden vergicilerle ve diğer günahkarlarla yiyip içiyorsunuz?"
diye sitem ettiler. İsa onlara şöyle cevap verdi.
Hekime muhtaç olanlar sağlamlar değil, hasta olanlardır. Ben hak yolunda olanları değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.
Ferisiler ve din alimleri İsa'ya,
Yahya'nın şakirtleri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin şakirtleri de öyle. Fakat seninkiler hep yiyip içiyorlar,
dediler. İsa onlara şöyle dedi.
Düğüne davet edilenlere damat aralarındayken oruç tutturabilir misiniz? Gün gelecek, damat aralarından alınacak. İşte o zaman üzülüp oruç tutacaklar.
İsa ayrıca onlara şu misali verdi.
Kimse yeni elbiseden bir parça kesip eski elbiseye yamamaz. Öyle yapılırsa hem yeni elbisede yırtık açılır, hem de yeni elbiseden alınan yama eskisine uymaz. Ayrıca hiç kimse taze şarabı eski tuluma doldurmaz. Öyle yapılırsa taze şarap tulumu patlatır, şarap dökülür ve tulum mahvolur. Bu yüzden taze şarap yeni tuluma doldurulmalıdır. Üstelik yıllanmış şarap içen hiç kimse taze şarap istemez. Eskisi daha iyi der.
Luka 6. Bölüm. Bir şabat günü İsa ekin tarlalarından geçiyordu. Şakitleri buğday başaklarını kopardı. Avuçlarında ufalayıp yedi. Bazı ferisiler onlara,
"Şabat günü neden çalışıyorsunuz? Bu caiz değildir,"
dediler. İsa ferisilere şöyle cevap verdi.
"Davut ve adamları acıkınca ne yaptı, okumadınız mı? Davut Allah'ın evine girdi. Adak ekmeklerini alıp yedi ve adamlarına da verdi. Oysa rahiplerden başkası bu ekmeklerden yiyemez."
Sonra İsa onlara,
"Ben insanoğlu olarak Şabat gününün de efendisiyim,"
dedi. Başka bir Şabat günü İsa havraya gitti. Cemaate vaaz etmeye başladı. Sağ eli sakat bir adam da oradaydı. Din alimleri ve ferisiler İsa'yı yakından izliyorlardı. Şabat günü birine şifa verecek mi diye bekliyorlardı. Böylelikle onu suçlayacak bir sebepleri olacaktı. İsa onların ne düşündüğünü sezdi. Eli sakat adama,
"Kalk ve herkesin önünde dur,"
dedi. Adam da kalkıp İsa'nın dediğini yaptı. İsa,
"Size soruyorum. Şabat günü iyilik mi yoksa kötülük mü yapmak caizdir? Can kurtarmak mı, öldürmek mi caizdir?"
dedi. İsa etrafındakileri süzerek eli sakat adama,
"Elini uzat,"
dedi. Adam elini uzattı ve eli anında sapasağlam oldu. Bunu gören ferisiler ve din alimleri öfkeden deliye döndüler. Aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. Birkaç gün sonra İsa dua etmek için dağa çıktı. Bütün geceyi Allah'a dua ederek geçirdi. Ertesi sabah şakirtlerini çağırdı. 12 kişiyi seçerek onlara havari adını verdi. Simon, İsa onu Petrus yani kaya diye çağırırdı. Simon'un kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'nın oğlu Yakup, yurtsever lakaplı Simon, Yakup'un oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa ve şakirtleri dağdan indiler. İsa düzlük yerde durdu. Şakirtlerinden meydana gelen büyük bir kalabalık oradaydı. Ayrıca bütün Yahudiye, Kudüs ve Sur'la Sayda'nın kıyı bölgesinden gelen çok sayıda insan vardı. Hepsi İsa'yı dinlemeye ve hastalıklarından kurtulmaya gelmişti. Cinlerden sıkıntı çekenler şifa buluyordu. İsa'dan gelen kudret sayesinde şifa buldukları için herkes ona dokunmaya çalışıyordu. İsa şakirtlerine bakarak şöyle dedi.
"Ne mutlu size ey fakirler! Çünkü Allah'ın hükümranlığı sizindir. Ne mutlu size şimdi aç olanlar! Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar! Çünkü sevinip mutlu olacaksınız. Bana bağlılığınızdan ötürü herkes sizden nefret ettiği, sizi dışladığı, size hakaret ettiği, adınızı kötülediği zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü semada mükafatınız büyük olacaktır. O insanların ataları da peygamberlere aynı şekilde davrandılar. Fakat vay halinize ey zenginler! Çünkü rahat bir hayatla tesellinizi aldınız. Vay halinize şimdi tok olanlar! Çünkü aç kalacaksınız. Şimdi gülenler vay halinize. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Herkes sizi övüyorsa vay halinize. Bunu yapanların ataları da sahte peygamberleri övüp durdular. Beni dinleyen sizlere söylüyorum. Düşmanınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size kötü davrananlar için dua edin. Eğer biri yanağınıza vurursa öbür yanağınızı da çevirin. Eğer biri abanızı alırsa gömleğinizi de verin. Sizden bir şey isteyenlere verin. Biri size ait bir şeyi almışsa geri istemeyin. Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Eğer sadece sizi sevenleri severseniz bu size itibar kazandırır mı? Hayır. Çünkü günahkarlar bile onları sevenleri sever. Eğer sadece size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız bu size itibar kazandırır mı? Hayır. Çünkü günahkarlar da aynısını yapar. İnsanlara ödünç verdiğinizde hep karşılık beklerseniz bu size itibar kazandırır mı? Hayır. Çünkü günahkarlar da verdiklerini geri almak şartıyla diğer günahkarlara ödünç verirler. Fakat siz düşmanlarınızı sevin, onlara iyilik yapın ve karşılık beklemeden ödünç verin. Böylece mükafatınız büyük olur. Yüceler yücesi Allah'ın evlatları olursunuz. Çünkü Allah nankör ve zalim kişilere bile inayet eder. Semavi babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkalarına hükmetmeyin, Allah da size hükmetmez. Başkalarını suçlamayın, Allah da sizi suçlamaz. Affedin, Allah da sizi affeder. Verin, Allah da size verecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltacaktır. Başkalarına hangi ölçekle verirseniz, Allah da size aynı ölçekle verecektir.
İsa onlara şu misali de verdi.
Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de hendeğe düşmez mi? Şakirt hocasından üstün değildir. Fakat kemale eren her şakirt hocasına denk olur. Neden başkasının gözündeki kıymığı görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin? Kendi gözündeki merteyi görmezsin. Ama mümin kardeşine dur, gözündeki kıymığı çıkarayım dersin. Seni ikiyüzlü. Sen önce kendi gözündeki merteyi çıkar ki mümin kardeşinin gözündeki kıymığı açıkça görüp çıkarabilesin. İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç verdiği meyveden tanınır. Çalıdan incir,
böğürtlenden üzüm toplanmaz.
İyi insan kalbinde iyilik biriktirir. Bu yüzden iyi söz söyler. Kötü insansa kalbinde kötülük biriktirir. Bu yüzden kötü söz söyler. İnsanın kalbinde ne varsa ağzından da o çıkar. Niçin bana Efendimiz, Efendimiz diyorsunuz da dediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen, söylediklerimi dinleyen ve hayatına tatbik edenin nasıl bir insan olduğunu size anlatayım. O kişi ev inşa eden adama benzer. Derine kazıp evinin temelini kaya üzerine atar. Sel basıp sular eve saldırır. Fakat ev iyi inşa edildiğinden yerinde durur. Benim söylediklerimi duyup da tatbik etmeyen insanlarsa evini temel atmadan inşa eden adama benzer. Sel bastığında ev hemen çöker. Çöküşü de korkunç olur.
Luka 7. Bölüm. İsa halka bütün bunları söyledikten sonra Kefernahum şehrine gitti. Orada bir yüzbaşı vardı. Onun çok değer verdiği kölesi hastaydı. Ölmek üzereydi. İsa ile ilgili haberleri duyunca ona bazı Yahudi ileri gelenlerini gönderdi. Kölesinin hayatını kurtarması için ondan ricada bulunmalarını istedi. Yahudi ileri gelenleri İsa'ya gidip yüzbaşıya yardım etmesi için yalvardılar.
Bu adam senin yardımına layıktır. Halkımızı seviyor. Bizim için havrayı da o yaptırdı,
dediler. Bunun üzerine İsa onlarla gitti. Eve iyice yaklaştıklarında yüzbaşı arkadaşlarıyla ona şu haberi yolladı.
Efendimiz, lütfen zahmet etme. Ayağıma kadar gelmene layık değilim. Bu yüzden ben de sana gelmeye kalkışmadım. Sen yeter ki emir ver. Uşağım şifa bulur. Emretmek nedir bilirim. Çünkü ben de hem emir alır hem de emir veririm. Bir askere git derim gider. Başka bir askere gel derim gelir. Uşağıma şunu yap derim yapar.
İsa bu sözleri duyunca yüzbaşıya hayran oldu. Peşindeki kalabalığa dönerek şöyle dedi.
Size şunu söyleyeyim. İsrail'de bile böyle büyük iman görmedim.
Bu arada yüzbaşının İsa'ya gönderdiği adamlar eve dönünce uşağı iyileşmiş buldular. Ertesi gün İsa ve şakirtleri Nain adlı şehre gittiler. Büyük bir kalabalık onlara eşlik ediyordu. İsa şehrin kapısına yaklaştığında bir cenaze alayı gördü. Ölen dul bir kadının tek oğluydu. Şehirden birçok kişi de kadınla birlikteydi. İsa kadını görünce yüreği sızladı.
Ağlama,
dedi. Açık cenaze sedyesine yaklaşıp dokundu. Sedyeyi taşıyanlar birden durdular. İsa ölü adama şöyle seslendi.
Delikanlı, sana söylüyorum, kalk.
Ölü genç doğrulup konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi. Herkesi bir korku sarmıştı. Allah'a hamd ettiler.
Aramızdan büyük bir peygamber çıktı. Allah halkına yardıma geldi,
dediler. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevresine yayıldı. Yahya'nın şakirtleri ona bütün bu olanları anlattılar. Yahya şakirtlerinden ikisini çağırdı. Onlara şöyle dedi.
İsa'ya gidin, Mesih'in geleceğini biliyoruz. Sen o musun yoksa başkasını mı bekleyelim diye sorun.
Adamlar İsa'ya gittiler. Ona,
vaftizci Yahya sana şunu sormamızı istedi,
dediler.
Mesih'in geleceğini biliyoruz. Sen o musun yoksa başkasını mı bekleyelim?
O sırada İsa birçok insanı hastalıklarından, tutuldukları illetlerden ve cinlerden kurtarıp şifa verdi. Birçok körün gözlerini açtı. Bu soru üzerine Yahya'nın şakirtlerine şöyle cevap verdi.
Yahya'ya gidin. Gördüklerinizi, duyduklarınızı anlatın. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor. Cüzzamlılar şifa buluyor. Sağırlar işitiyor. Ölüler diriliyor. Ve kurtuluş müjdesi fakirlere duyuruluyor. Benim kim olduğumdan şüphe etmeyene ne mutlu.
Yahya'nın habercileri gidince İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı.
Kırlarda ne görmeye gittiniz? Rüzgarda sallanan kamış gibi iradesiz bir adam mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Şık elbiseler içinde birini mi? Tabii ki hayır. Muhteşem kıyafetler giyenler, keyif sürenler kral saraylarında yaşarlar. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Peygamberden de üstün birini gördünüz. Tevrat'ta onun hakkında şöyle yazılmıştır. Bak, habercimi senden önce gönderiyorum. İnsanları senin gelişine o hazırlayacak. Size şunu söyleyeyim. Yahya gelmiş geçmiş bütün insanlardan daha üstündür. Fakat Allah'ın hükümranlığındaki en önemsiz kişi bile Yahya'dan üstündür.
Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergiciler bile bunu duyunca Allah'ın yolunun hak yolu olduğunu kabul ettiler. Fakat ferisiler ve şeriat alimleri Yahya'nın eliyle vaftiz edilmeye yanaşmadılar. Böylece Allah'ın kendileri için murad ettiğini de reddetmiş oldular. İsa sözlerine şöyle devam etti.
Bu çağın insanlarını neyle karşılaştırayım? Neye benziyorlar? Pazar yerinde oturup birbirlerine size kaval çaldık, oynamadınız. Ağıt yaktık, yas tutmadınız diyen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tuttu, şarap içmedi. Ona cinli dediniz. İnsanoğlu geldiğinde yiyip içti. Bu kez de şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergiciler ve günahkarlarla dost oldu diyorsunuz. Allah hikmet sahibidir. Her ikimizin de amellerini o tasdik eder.
Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe davet etti. İsa ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O şehirde günahkar olarak bilinen bir kadın vardı. İsa'nın ferisinin evinde yemek yediğini duydu. Kaymak taşından yapılmış kap içinde hoş kokulu pahalı bir yağ getirdi. Ağlayarak İsa'nın ayaklarının dibinde durdu. Onun ayaklarını gözyaşlarıyla ıslatmaya başladı. Sonra saçlarıyla kuruladı ve defalarca öperek yağla ovdu. İsa'yı evine çağıran ferisi bunu görünce içinden şöyle dedi.
Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu bilirdi. Günahkar biri olduğunu anlardı.
Bunun üzerine İsa ferisiye döndü.
Simon, sana bir söyleyeceğim var,
dedi. Simon.
Buyur hocam,
dedi. İsa anlatmaya başladı.
Aynı tefeciye borcu olan iki adam varmış. Bir tanesinin 500, diğerinin ise 50 dinar borcu varmış. İkisinin de parası yokmuş. Bu yüzden borçlarını ödeyemiyorlarmış. Buna rağmen tefeci onların borçlarını silmiş. Şimdi bu iki adamdan hangisi tefeciyi daha çok sever?
Simon,
bence ona daha çok borcu olan,
diye cevap verdi. İsa,
haklısın,
dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi.
Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldiğimde ayaklarımı yıkamak için su vermedin. Fakat o ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla kuruladı. Sen beni öpüp selamlamadın. Fakat o geldiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Fakat o ayaklarımı güzel kokulu yağ ile ovdu. Sana şunu söyleyeyim. Onun bir sürü günahı affedildi. İşte bu kadar çok sevmesinin sebebi budur. Günahı az olup affedilenlerse az sever.
İsa kadına,
günahların affedildi,
dedi. Sofradakiler kendi aralarında,
bu adam kim ki günahları bile affediyor,
diye konuşmaya başladılar. İsa kadına,
İmanın sayesinde günahlarından kurtuldun, selametle git,
dedi. Luka 8. Bölüm. Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 havarisiyle birlikte köyleri, şehirleri dolaşmaya başladı. Halka vaaz etti. Allah'ın hükümranlığını müjdeledi. 12 havarisi de onunla birlikteydi. Ayrıca yanında cinlerden ve hastalıklardan kurtardığı kadınlar vardı. Bunlardan biri Mecdelli Meryem'di. İçinden 7 cin çıkmıştı. Herodes'in kahyası olan Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçok kadın da İsa ve havarilerine refakat ediyor, kendi imkanlarıyla onlara yardım ediyorlardı. İsa değişik şehirlerden yanına gelen kalabalıklara şu misali anlattı.
Çiftçinin biri tohum ekmeye çıkmış. Tohumu savururken bazıları yol kenarına düşmüş. Ayak altında ezilmiş ve kuşlara yem olmuş. Bazı tohumlarsa taşlık yere düşmüş. Bu tohumlar filiz vermişse de susuzluktan kuruyup gitmiş. Bazı tohumlar dikenler arasına düşmüş. Dikenler filizlerle birlikte büyümüş, filizleri boğmuş. Geri kalan tohumlarsa iyi toprağa düşmüş. Bu tohumlar büyüyüp 100 kat ürün vermiş.
İsa misali şu sözlerle bitirdi.
Kulağı olan işitsin.
Şakirtleri bu misalin ne anlama geldiğini sordular. İsa şöyle cevap verdi.
Allah'ın hükümranlığı ile ilgili sırlar size açıklandı. Fakat diğer insanlara bu sırları misallerle anlatıyorum. Böylece bakacaklar fakat hakikati görmeyecekler. Duyacaklar fakat anlamayacaklar. Misal şu anlama geliyor. Tohum Allah'ın kelamıdır. Yol kenarına düşenler kelamı duymakla kalan insanlardır. İblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye kelamı kalplerinden söküp atar. Taşlık yere düşenler kelamı sevinçle kabul edenlerdir. Bir süre inanırlar fakat kök salamazlar. Sıkıntılar geldiğinde imandan dönerler. Dikenler arasına düşenlere gelince, bunlar da kelamı sadece dinlemekle kalan insanlardır. Hayatın endişeleri, serveti ve zevkleri arasında boğulup giderler. Bundan dolayı böyleleri iyi ameller çıkaramaz. İyi toprağa düşenler, kelamı işiten ve buna sıkıca sarılan iyi ve temiz kalpli insanlardır. Bunlar sabırla dayanır, bol bol iyi ameller işler. Kimse kandil yakıp kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Bilakis kandilliğe koyar. Eve girenler de ışığı görür. Saklı olan her şey bilinecek, her sır açığa çıkacaktır. O yüzden Allah'ın kelamını nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kelamı anlayana daha çok verilecek, anlamayansa sahip olduğunu da kaybedecek.
İsa'nın annesi ve kardeşleri onu ziyarete geldiler. Fakat kalabalıktan onun yanına yaklaşamadılar. İsa'ya,
annenle kardeşleri dışarıdalar. Seni görmek istiyorlar,
diye haber verildi. İsa,
benim annem ve kardeşlerim Allah'ın kelamını duyup ona itaat edenlerdir,
dedi. Bir gün İsa ve şakitleri tekneye bindiler. İsa onlara,
"Gölün karşı kıyısına geçelim,"
dedi. Hep beraber göle açıldılar. Bu esnada İsa uykuya daldı. Birdenbire gölde büyük bir fırtına koptu ve tekne su almaya başladı. Tehlikeli bir durumdaydılar. Şakitleri gidip İsa'yı uyandırdılar. Ona,
"Üstad! Üstad, boğuluyoruz!"
dediler. İsa kalktı. Rüzgarı ve azgın dalgaları azarladı. Fırtına dindi, ortalık süt limanı oldu. İsa şakirtlerine dönerek,
"Hani nerede imanınız?"
dedi. Şakirtler korktular. Şaşkınlık içinde kaldılar. Birbirlerine,
"Bu adam kim? Rüzgar ve su bile emirlerine itaat ediyor,"
dediler. İsa ve şakirtleri Celle'nin karşı kıyısında olan Gerasa yöresine vardılar. İsa kıyıya çıkınca Gerasa şehrinden bir adam onu karşıladı. Bu adam cinliydi. Uzun zamandır çıplak dolaşıyordu. Evi yoktu. Mezarlık mağaralarda yaşıyordu. İsa'yı görünce bağırıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle şöyle dedi.
"Benden ne istiyorsun İsa? Yüceler yücesi Allah'ın semavi oğlu. Yalvarırım beni cezalandırma."
Adam böyle bağırdı. Çünkü İsa cine "adamdan çık" demişti. Cin sık sık adama saldırıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanmıştı. Başında hep bir nöbetçi vardı. Fakat bağlarını parçalardı. Cin tarafından ıssız yerlere sürüklenirdi. İsa ona,
"Adın ne?"
diye sordu. O da,
"Tümen,"
dedi. Çünkü bir sürü cin onun içine girmişti. Cinler kendilerini dipsiz derinliklere göndermesin diye İsa'ya yalvarıp durdular. O sırada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da izin verdi. Cinler adamdan çıkıp domuzların içine girdi. Domuz sürüsü dik yamaçtan aşağı koşuştu. Göle atlayıp boğuldu. Domuzları otlatanlar olup bitenleri gördüler. Koşup şehirlerde ve köylerde haberi duyurdular. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiler. Cinlerden kurtulan adamı gördüler. Adam İsa'nın ayaklarının dibinde oturuyordu. Giyinmiş, aklı başına gelmişti. Halk korkuya kapıldı. Olanları görenler başkalarına İsa'nın cinli adama nasıl şifa verdiğini anlattılar. Gerasa bölgesinde yaşayanlar bundan çok korktu. Onun için İsa'nın oradan ayrılmasını istediler. İsa da Celle'ye dönmek üzere tekneye bindi. Bu arada cinlerden kurtardığı adam yanında kalabilmek için İsa'ya yalvardı. Fakat İsa,
"Evine dön, Allah'ın senin için neler yaptığını anlat,"
diyerek adamı gönderdi. Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını Gerasa şehrinin her yanında duyurdu. İsa Celle'ye döndüğünde kalabalıklar onu karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada Yahir adında bir havra önderi çıka geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı ve birlikte evine gitmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarında olan biricik kızı ölmek üzereydi. İsa, Yahir'in evine giderken kalabalıklar onu her yandan sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın da vardı. Bütün parasını hekimleri harcamasına rağmen hiçbir hekim ona şifa verememişti. İsa'nın arkasından gelip elbisesinin eteğine dokundu. Kanaması birden duruverdi. İsa,
"Bana kim dokundu?"
diye sordu. Herkes dokunduğunu inkar etti. Petrus,
"Üstad, kalabalık etrafını sarıp sıkıştırıyor,"
dedi. Fakat İsa,
"Biri bana dokundu. İçimden bir gücün çıktığını hissettim,"
dedi. Olanları saklayamayacağını anlayan kadın titreyerek öne çıktı. İsa'nın ayaklarına kapandı. Herkesin önünde neden İsa'ya dokunduğunu ve dokunur dokunmaz nasıl şifa bulduğunu anlattı. İsa kadına,
"Kızım, imanın seni kurtardı. Selametle git,"
dedi. İsa daha konuşurken havra önderinin evinden biri geldi. Öndere,
"Kızın öldü,"
dedi.
"Artık hocayı rahatsız etme."
Bunu duyan İsa Yahir'e,
"Korkma, sadece iman et. Kızın kurtulacak,"
dedi. İsa Yahir'in evine geldi. Sadece Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesiyle babasını içeri aldı. herkes ağlayıp dövünüyordu. İsa onlara,
"Ağlamayın, kız ölmedi, sadece uyuyor,"
dedi. Oradakiler İsa'ya alaylı şekilde güldü. Kızın öldüğünü biliyorlardı. Fakat İsa kızın elini tutup,
"Çocuğum, ayağa kalk,"
diye seslendi. Kız yeniden canlandı, hemen ayağa kalktı. İsa,
"Ona yiyecek bir şeyler verin,"
diye emretti. Kızın anne babası hayretler içinde kalmıştı. İsa olanları kimseye söylememelerini tembihledi. Luka 9. Bölüm. İsa 12 havarisini çağırdı. Onlara hastaları iyileştirme, insanlardan cinleri çıkarma gücü ve yetkisini verdi. Sonra onları Allah'ın hükümranlığını duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. İsa onlara,
"Yolculukta yanınıza değnek, erzak torbası, yiyecek ya da para almayın. Yedek gömlek bile götürmeyin. Bir yere gittiğinizde oradan ayrılana kadar aynı evde kalın. Eğer gittiğiniz yerde halk sizi iyi karşılamazsa, oradan ayrılırken onlara ikaz olsun diye ayağınızdaki tozu silkin,"
dedi. Havariler yola çıktılar. Köy köy dolaşıp her yerde kurtuluş müjdesini vaaz ettiler. Hastalara şifa verdiler. Celile bölgesini yöneten Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazı insanlar Yahya'nın ölümden dirildiğini söylüyordu. Bazıları da İlyas'ın göründüğünü, başkaları da eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes ise,
"Yahya'nın başını ben kestirdim. Peki hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim?"
diyor ve İsa'yı görmenin yollarını arıyordu. Havariler dönünce İsa'ya seyahatlerinde bütün yaptıklarını anlattılar. Sonra İsa onları Betsaida denilen bir şehre götürdü. Burada onlarla yalnız kalmak istiyordu. Fakat halk bunu öğrenip onun peşine düştü. İsa halkı hoş karşıladı ve Allah'ın hükümranlığından söz edip şifaya muhtaç olanları iyileştirdi. Akşama doğru 12 havari İsa'ya gelip şöyle dediler.
"İnsanlara söyle de dağılsınlar. Burası tenha bir yer. Gidip çevre köylerde ve çiftliklerde kendilerine yiyecek ve yatacak yer bulsunlar."
Fakat İsa şakirtlerine,
"Onlara siz yiyecek verin,"
dedi. Şakirtler,
"Bizde sadece 5 ekmek ve 2 balık var. Yoksa bizim gidip bu kadar insana yiyecek almamızı mı istiyorsun?"
dediler. Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa şakirtlerine,
"Kalabalığı 50'şer kişilik kümeler halinde oturtun,"
dedi. Şakirtler de denileni yaptılar ve herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmeği ve 2 balığı alıp gökyüzüne baktı. Allah'a şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için şakirtlerine verdi. Herkes doyana kadar yedi. Bir sürü de yiyecek arttı. Arta kalan yiyecekler 12 sepet doldurdu. Bir gün İsa tek başına dua ederken şakirtleri ona yaklaştı. İsa onlara,
"Halk benim kim olduğumu söylüyor?"
diye sordu. Şöyle cevap verdiler.
"Vaftizci Yahya diyorlar. Bazıları ise İlyas diyor. Kimi de senin dirilmiş olan eski bir peygamber olduğunu söylüyor."
Bunun üzerine İsa onlara,
"Peki sizce ben kimim?"
diye sordu. Petrus ona,
"Sen Allah'ın Mesih'isin,"
dedi. İsa bunu kimseye söylememeleri için onları tembihledi. Sonra İsa şöyle dedi.
"İnsanoğlunun çok acı çekmesi gerekiyor. İleri gelenler, baş rahipler ve din alimleri onu reddedecekler. Öldürülecek fakat 3 gün sonra dirilecek."
İsa sonra herkese dedi ki,
"Peşimden gelmek isteyen kendinden vazgeçsin. Gün be gün çarmığını omuzlayıp beni takip etsin. Canını kurtarmak isteyen onu kaybedecek. Fakat canını benim uğruma feda eden onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyaya sahip olsa, fakat canını kaybetse, helak olsa ne kazanır? Benden ve vaaz ettiklerimden utanmayın. Utanırsanız, insanoğlu olarak kendi ihtişamımla ve Allah'ın mukaddes meleklerinin ihtişamıyla geldiğimde, ben de sizlerden utanacağım. Hakikat şu ki, buradakilerden bazıları ölmeden önce Allah'ın hükümranlığını görecekler."
İsa bunları söyledikten yaklaşık 8 gün sonra, Petrus, Yuhanna ve Yakub'u yanına aldı, dua etmek için dağa çıktı. İsa dua ederken Yüzünün görünümü değişti. Elbisesi göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Birden yanında iki adam belirdi. İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ve İlyas'tı. Görünüşleri muhteşemdi. İsa'nın yakında Kudüs'te ölüp dirileceğini ve semaya yükseleceğini konuşuyorlardı. Petrus ve diğerleri uykuya dalmıştı. Fakat uyandıklarında İsa'nın ihtişamını ve yanında duran iki adamı gördüler. Musa ve İlyas İsa'nın yanından ayrılmak üzereydi. Petrus İsa'ya,
"Üstad, iyi ki buradayız. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a."
dedi. Aslında ne dediğinin farkında değildi. Petrus bu sözleri söylerken bir bulut geldi, onları gölgeledi. Petrus, Yuhanna ve Yakup bulut etraflarını sarınca korkuya kapıldılar. Allah buluttan seslendi.
"Bu benim semavi oğlumdur, seçilmiş olandır. Ona itaat edin,"
dedi. Ses kesildiğinde orada sadece İsa bulunuyordu. Petrus, Yuhanna ve Yakup bu olay hakkında hiçbir şey demediler. Uzun bir sürede kimseye gördüklerini anlatmadılar. Ertesi gün İsa, Petrus, Yuhanna ve Yakup dağdan indiler. İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam ona şöyle seslendi.
"Hocam, yalvarırım, oğluma bir bak. O benim tek evladım. Zaman zaman cine tutuluyor. Aniden bağırmaya başlıyor. Çırpınıyor. Ağzından köpükler çıkıyor. Cin onu yara bere içinde bırakıyor. Ondan güç bela ayrılıyor. Şakirtlerine oğlumdan cini çıkarmaları için yalvardım. Fakat yapamadılar,"
dedi. Bunun üzerine İsa şöyle dedi.
"Sizi imansız ve sapmış nesil. Sizinle daha ne kadar kalmam lazım? Size daha ne kadar katlanmam lazım? Oğlunu buraya getir."
Çocuk gelirken cin onu yere fırlattı. Şiddetle sarstı. Fakat İsa cini azarlayıp çocuğu şifaya kavuşturdu. Sonra babasına geri verdi. Herkes Allah'ın muhteşem kudretine şaşıp kaldı. Herkes İsa'nın yaptıklarına şaşa kaldı. Bu arada İsa şakirtlerine,
"Size şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin,"
dedi.
"İnsanoğlu ihanete uğrayacak."
Fakat şakirtler ne demek istediğini anlamadılar. Çünkü bu sözlerin anlamı onlara kapalıydı. Ne olduğunu kavrayamamışlardı. İsa'ya bu söz hakkında soru sormaya da korkuyorlardı. İsa'nın havarileri aralarından hangisinin en büyük olduğunu tartışmaya başladı. Onların akıllarından ne geçtiğini bilen İsa, küçük bir çocuğu alıp yanına çekti. Havarilerine,
"Kim bu çocuğu benim adıma kabul ederse beni de kabul etmiş olur. Ve beni kabul eden kişi beni gönderen Allah'ı kabul etmiş olur. Aranızda en önemsiz görünen en büyüktür,"
dedi. Yuhanna buna karşılık,
"Üstad, senin adınla cin çıkaran birini gördük. Onu engellemeye çalıştık. Çünkü bizden biri değildir,"
dedi. İsa,
"Ona engel olmayın. Çünkü size karşı olmayan sizden yanadır,"
dedi. İsa'nın semaya alınacağı zaman yaklaşmıştı. İsa Kudüs'e gitmeye kararlıydı. Önünden haberciler yolladı. Bunlar İsa için hazırlık yapmak amacıyla Samiriye'nin bir köyüne gittiler. Fakat halk İsa'yı iyi karşılamadı. Çünkü Kudüs'e gitmekte olduğunu biliyorlardı. Şakirtlerden Yakup ve Yuhanna bunu görünce İsa'ya,
"Efendimiz, bir emirle gökten ateş yağdırıp bu insanları yok etmemizi ister misin?"
diye sordular. Fakat İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya,
"Nereye gidersen seni takip edeceğim,"
dedi. İsa,
"Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Fakat insanoğlunun başını yaslayacak yeri yok,"
dedi. İsa bir başkasına,
"Beni takip et,"
dedi. Fakat adam,
"İzin ver, babam ölene kadar bekleyeyim,"
dedi. İsa da adama,
"Bırak ölüleri, ölülerini kendileri gömsünler. Sen git Allah'ın hükümranlığını duyur,"
dedi. Başka bir adam da İsa'ya,
"Ben seni takip edeceğim efendim,"
dedi.
"Fakat önce izin ver de aileme veda edeyim."
İsa ise adama,
"Tarlayı sürmeye başlayan ileri bakmadı. Geriye bakan Allah'ın hükümranlığına layık değildir,"
dedi. Luka 10. Bölüm.
Bundan sonra Rab 70 şakirt daha tayin etti. Onları gideceği her şehre, her yere önden ikişer ikişer gönderdi. Onlara şöyle dedi.
Toplanacak büyük bir insan hasadı var. Fakat hasadı kaldıracak işçiler az. Hasat Rab'be aittir. Ona yalvarın ki hasadı kaldıracak işçiler göndersin. Hadi gidin, sizi kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum. Yanınıza hiç para, erzak torbası ve çarık almayın. Yolda durup kimseyle selamlaşmayın. Bir eve girmeden önce bu eve selamet olsun deyin. Eğer o ev selamet dileğinize layıksa, selamet dileğiniz o evde kalsın. Değilse size dönsün. Selamet olan evde kalın. Size ne ikram ederlerse yiyip için. Çünkü işçi emeğinin karşılığını hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir şehre girdiğinizde, insanlar sizi iyi karşılarsa, size ne ikram ederlerse yiyin. Oradaki hastalara şifa verin. Onlara, Allah'ın hükümranlığı size yaklaştı deyin. Gittiğiniz şehirde sizi iyi karşılamazlarsa, şehrin sokaklarına çıkıp şöyle deyin. Şehrinizin ayağımıza yapışan tozunu bile size ikaz olsun diye silkiyoruz. Fakat şunu bilin ki Allah'ın hükümranlığı size yaklaştı. Size söylüyorum, hesap günü o şehirde yaşayanların hali Sodom halkınınkinden beter olacaktır. Vay haline ey Korazin halkı! Vay haline ey Beyt Sayda halkı! Eğer aranızda yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılsaydı, oraların halkı çoktan tövbe etmiş olurdu. Çul kuşanıp kül içinde otururdu. Fakat hesap günü Sur ve Sayda'nın hali sizinkinden daha dayanılır olacaktır. Sen Kefarnahum, semaya çıkarılacağını mı sanıyorsun? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni gönderen Allah'ı reddetmiş olur.
70 şakirt yolculuklarından sevinç içinde döndü. İsa'ya,
Efendimiz,
dediler.
Senin adını andığımızda cinler bile bize itaat etti.
İsa onlara şöyle dedi.
Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Bakın, şeytanın emrindeki cinler yılanlara ve akreplere benzer. Ben size bunları ayak altına alma yetkisini verdim. Düşmanınız şeytana galip geleceksiniz. Size hiçbir şeyi zarar veremeyecek. Fakat cinlerin size boyun eğmesine değil, isimlerinizin semada yazılmasına sevinin.
O anda İsa, mukaddes ruhla coşarak şöyle dedi.
Semavi Baba, yerin ve göğün efendisi, sana şükrederim. Çünkü bu hakikatleri hikmetli ve akıllı kişilerden gizledin, çocuk kadar saf insanlara açtın. Evet, Semavi Baba, bu senin iradene uygundur. Semavi Babam her şeyi bana emanet etti. Semavi Oğlun kim olduğunu, Semavi Baba dışında hiç kimse bilmez. Semavi Babanın kim olduğunu da kimse bilmez. Semavi Babayı sadece Semavi Oğlu ve Oğlunun onu tanıtmak istediği kişiler tanır,
dedi. İsa şakitlerine döndü, özel olarak onlara şöyle dedi.
Sizin gördüklerinizi görenlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Birçok peygamber ve hükümdar sizin şimdi gördüklerinizi görmek istediler, fakat göremediler. Duymak istediler, fakat duyamadılar.
Bir şeriat alimi ayağa kalkıp İsa'yı imtihan etmek amacıyla şöyle dedi.
Hoca, ebedi hayata kavuşmak için ne yapmalıyım?
İsa,
Tevrat'ta ne yazılı? Orada okuduğundan ne anlıyorsun?
Diye sordu. Adam şöyle cevap verdi.
Rab Allah'ını bütün kalbinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendini sevdiğin gibi sev,
dedi. İsa,
doğru cevabı verdin. Böyle yaparsan ebedi hayata kavuşursun,
dedi. Fakat adam kendini haklı çıkarmak isteyerek,
peki komşum kim?
Diye sordu. İsa şöyle cevap verdi.
Adamın biri Kudüs'ten Eriha'ya giderken haydutların eline düşmüş. Haydutlar adamı soymuşlar, dövmüşler ve yarı ölü vaziyette bırakarak çekip gitmişler. Tesadüfen oradan geçmekte olan bir rahip onu görmüş. Fakat durup yardım etmeden yolun öbür tarafına geçip gitmiş. Sonra bir Levi'li oraya gelmiş. Yaralı adamı görmüş. Fakat o da yardım etmeden geçip gitmiş. Yolu oradan geçen bir Samiriyeli yaralı adamı görmüş. Yüreği sızlamış. Adamın yanına gidip yaralarına zeytinyağı ve şarap dökmüş. Yaralarını sarmış. Sonra da adamı eşeğine bindirip hana götürmüş. Orada onunla ilgilenmiş. Ertesi gün hancıya 2 dinar vermiş ve ona iyi bak. Eğer verdiğim paradan daha fazlasını harcarsan dönüşte sana öderim demiş.
İsa şeriat alimine,
sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama hakiki komşu gibi davrandı?
Diye sordu. Şeriat alimi,
ona acıyıp yardım eden.
Diye cevap verdi. İsa,
o zaman sen de git aynısını yap.
Dedi. İsa ve şakirtleri yola devam edip bir köye girdiler. Orada Marta adında bir kadın onları evinde misafir etti. Marta'nın Meryem adında bir kız kardeşi vardı. Meryem, Efendimiz İsa'nın ayaklarının dibine oturmuş, onun konuşmasını dinliyordu. Fakat Marta'nın yapacak bir sürü işi vardı. Dikkatini İsa'nın dediklerine veremiyordu. İsa'nın yanına geldi ve ona,
Efendimiz, kardeşim bütün işi bana bıraktı. Aldırmıyor musun? Söyle bana yardım etsin.
Dedi. Buna cevap olarak İsa,
Marta, Marta, sen her şeyi çok dert ediyorsun. Aslında sadece bir şey gereklidir. Meryem onu seçti. Seçtiği de ondan alınmayacaktır.
Dedi. Luka 11. bölüm. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirdiğinde şakirtlerinden biri İsa'ya,
Efendimiz, Yahya'nın şakirtlerine öğrettiği gibi sen de bize nasıl dua edileceğini öğret.
Dedi. İsa onlara şunları söyledi.
Dua ederken şöyle deyin. Semavi Baba, adın takdis edilsin, hükümranlığın gelsin. Her gün bize rızkımızı ver. Günahlarımızı affet. Çünkü biz de bize kötülük yapanları affediyoruz. Ayartılmamıza izin verme.
Sonra onlara şöyle dedi.
Farz edin gecenin yarısı bir arkadaşınızın evine gittiniz. Ona, arkadaş, ödünç olarak bana 3 somun ekmek ver. Bir arkadaşım yoldan geldi. Ona ikram edecek bir şeyim yok dediniz. Arkadaşınız da içeriden, git başımdan, beni rahatsız etme, kapı kilitli. Çocuklarım ve ben şu anda yatıyoruz. Şimdi kalkıp da sana bir şey veremem der mi? Size şunu söyleyeyim. Adam arkadaşlık hatırına kalkıp size ekmek vermeyebilir. Fakat istemekte ısrar ederseniz kesinlikle kalkıp ihtiyacınız olanı verir. Bu sebeple ısrarla dileyin diyorum. Allah verecektir. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın açılacaktır. Dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir ya da yumurta isterse akrep verir? Siz kötü yürekli olsanız bile çocuklarınıza güzel hediyeler vermeyi biliyorsunuz. Öyleyse semavi baba kendisinden dileyenlere mutlaka mukaddes ruhu da verecektir.
Bir gün İsa bir adamdan cin kovuyordu. Adam cin yüzünden konuşamıyordu. Cin çıkınca adam konuşmaya başladı. Olanları gören kalabalık hayretler içinde kaldı. Fakat bazıları,
cinleri cinlerin reisi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor,
dediler. Başkaları ise İsa'yı imtihan etmek niyetiyle gökten bir alamet göstermesini istediler. Fakat İsa onların akıllarından ne geçtiğini sezdi, şöyle dedi.
İçinde nifak olan her ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev halkı dağılır. Eğer şeytan kendi içinde bölünmüşse hükümranlığını nasıl devam ettirebilir? Şeytanın gücünü kullanarak cinleri çıkarttığımı söylüyorsunuz. Peki eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda haksız olduğunuzu kendi adamlarınız açıkça gösteriyor. Ben cinleri Allah'ın kudretiyle kovuyorum. Bu da Allah'ın hükümranlığının size ulaştığını gösterir. Tepeden tırnağa silahlı güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları emniyet altındadır. Fakat diyelim ki ondan daha kuvvetli bir adam saldırıp onu alt etti. O zaman güvendiği bütün zırh ve silahları alıp götürür.
ve yağmaladığı malları dostlarıyla paylaşır. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan darmadağın ediyor demektir. Cin insanın içinden çıktığı zaman kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da eski evime geri döneyim der. Geri döndüğünde evi süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden daha kötü olan 7 cinle birlikte geri döner. Hepsi o kişide yaşamaya başlar. Böylece o kişinin son hali ilkinden beter olur. İsa bunları söylerken kalabalıktan bir kadın ona
"Ne mutlu seni doğurup emziren kadına!"
diye seslendi. İsa da "Asıl ne mutlu Allah'ın kelamını duyup ona itaat edenlere!" dedi. Kalabalık gittikçe çoğalıyordu. İsa onlara şöyle seslendi.
"Şimdiki nesil kötü bir nesil. Allah'tan bir alamet bekliyorlar. Fakat onlara Yunus'un alametinden başkası gösterilmeyecektir. Yunus nasıl Ninova halkı için şaşılacak bir alamet olduysa, insanoğlu da bu nesil için alamet olacaktır. Hesap günü Güney Kraliçesi bu nesille birlikte kalkacak ve bu nesli mahkum edecek. Çünkü Kraliçe Süleyman'ın hikmetli sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Şimdi burada Süleyman'dan daha üstün biri var. Hesap günü Ninova halkı bu nesille birlikte kalkacak ve bu nesli mahkum edecek. Çünkü Ninovalılar Yunus'un vaazını duyunca tövbe ettiler. Şimdi burada Yunus'tan daha üstün biri var. Kimse kandil yakıp onu mahzene ya da kabın altına koymaz. Eve girenler aydınlansın diye kandilliğe koyar. Göz bedenin nurudur. Gözünüz toksa bütün bedeniniz de nurlu olur. Fakat aç gözlü olursanız bütün bedeniniz karanlık olur. Öyleyse dikkat edin. İnsanlara kem gözle bakarak içinizdeki nuru karanlığa dönüştürmeyin. Eğer bütün bedeniniz nurluysa, hiçbir yanı karanlık değilse, kandilin sizi ışığıyla aydınlattığı zamanki gibi hep aydınlıkta olursunuz.
İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe davet etti. İsa yemeğe gitti ve sofraya oturdu. Ferisi İsa'nın yemek yemeden önce ellerini dini adetlere göre yıkamadığını görünce şaşırdı. Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi.
Siz ferisilerin yaptığı yıkama sadece bir fincanın veya tabağın dışını temizlemeye benziyor. İçiniz açgözlülük ve kötülükle dolu. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Kaplarınızın içindekini fakirlere sadaka olarak verin. O zaman tertemiz olursunuz. Vay halinize ferisiler! Allah adına nane, sedef otu ve her türlü ürün dahil her şeyden ondalık verirsiniz. Fakat adil olmayı ve Allah'ı sevmeyi ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden öncelikle bunları yapmanız gerekir. Vay halinize ferisiler! Havralarda baş köşelere oturmaya ve meydanlarda insanların sizi hürmetle selamlamasına bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerinde gezindikleri belirsiz mezarlara benziyorsunuz.
Şeriat alimlerinden biri İsa'ya,
"Hoca, bunları söylemekle bize de hakaret ediyorsun."
dedi. İsa ona şöyle dedi.
Sizin de vay halinize ey şeriat alimleri. İnsanlara zorla kabul ettirdiğiniz kaideler ağır bir yük gibidir. Fakat kendiniz bu yükleri taşımak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize. Peygamberler için türbeler yaparsınız. Fakat bunlar sizin atalarınızın öldürdüğü peygamberlerdir. Atalarınız peygamberleri öldürdü, siz onların türbelerini yapıyorsunuz. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına şahitlik ediyor, bunları onaylıyorsunuz. Bunun için Allah hikmetiyle onlara peygamberler ve resuller göndereceğim. Bunların bazılarını öldürecek, bazılarına da zulmedecekler dedi. Habil'in kanından başlayarak Sunak'la mabet arasında öldürülen Zekeriya'nın kanı için hesap vereceksiniz. Böylece dünyanın yaratılışından beri öldürülen bütün peygamberlerin kanının hesabı bu nesilden sorulacaktır. Evet size söylüyorum, bütün bunlardan bu nesil sorumlu tutulacak. Vay halinize şeriat alimleri! İrfan kapısını açan anahtarı alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz.
İsa oradan ayrıldı. O günden sonra din alimleri ve ferisiler ona diş bilemeye ve birçok konuda onu sıkıştırmaya başladılar. Onu kendi sözleriyle tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı. Luka 12. Bölüm. Bu sırada binlerce insan İsa'nın olduğu yere akın etti. Öyle büyük bir izdiham oldu ki neredeyse birbirlerini ezeceklerdi. İsa halka hitap etmeden önce şakitlerine şöyle dedi.
Ferisilerin mayasından yani ikiyüzlülüğünden sakının. Örtülü olan her şey açığa çıkarılacak, gizli olan her şey bilinecektir. Karanlıkta söylediğiniz her şey gün ışığında duyurulacak. Kapalı kapılar ardında fısıldadıklarınız damlardan haykırılacaktır. Dostlarım size şunu söyleyeyim. İnsanlardan korkmayın. Bedeni öldürebilirler. Fakat ondan fazlasını yapamazlar. Esas kimden korkmanız gerektiğini size söyleyeyim. Sizi öldürüp cehenneme atma gücü olan Allah'tan korkmalısınız. Evet size diyorum. Esas korkmanız gereken Allah'tır. 5 serçe ancak 2 metelik eder. Fakat Allah hiçbirini unutmaz. Allah başınızdaki saç tellerinin sayısını bilebilir. Korkmayın, siz serçelerden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul edeni, ben de Allah'ın melekleri huzurunda açıkça kabul edeceğim. Fakat beni başkalarının önünde reddedeni, ben de Allah'ın melekleri huzurunda reddedeceğim. İnsanoğlu aleyhinde konuşan affedilecek, fakat mukaddes ruha küfreden affedilmeyecektir. Sizi havra cemaatlerinin, ileri gelenlerin ve hükümdarların huzuruna çıkardıkları zaman kendimizi nasıl savunacağız veya ne söyleyeceğiz diye endişelenmeyin. Mukaddes ruh size o zaman ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
Kalabalığın içinden biri İsa'ya,
"Hocam, kardeşime söyle de babamdan kalan mirası benimle paylaşsın."
dedi. İsa ona şöyle dedi.
"Aranızda hakemlik edeceğimi nereden çıkardınız?"
Sonra İsa kalabalığa dönerek,
"Dikkat edin, kendinizi her türlü açgözlülükten koruyun. Çünkü insanın hayatı sahip olduğu mallara bağlı değildir."
dedi. Sonra onlara şu misali verdi.
"Bir zamanlar zengin bir adam varmış. Toprağa bol ürün verirmiş. Adam kendi kendine, ürünümü saklayacak yerim yok, ne yapmalıyım diye sormuş. Sonra da şöyle yapacağım demiş. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün buğdayımı, ürünümü yeni ambarlarımda saklayacağım. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var, rahatına bak, ye, iç, hayatın tadını çıkar diyeceğim. Fakat Allah ona, seni akılsız adam, bu gece canından olacaksın, biriktirdiklerin kime kalacak demiş. İşte kendisi için servet biriktiren, fakat Allah katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur."
İsa şakirtlerine,
"Bu sebeple size şunu söyleyeyim,"
dedi.
"Canınızın ve bedeninizin ihtiyaçları için tasalanmayın. Ne yiyeceğiz veya ne giyeceğiz diye dert etmeyin. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne ekerler, ne biçerler, ne kilerleri, ne de ambarları vardır. Fakat Allah onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hiçbiriniz endişelenerek ömrünüzü bir an bile uzatamazsınız. Bu kadarını yapamadıktan sonra neden diğer şeyleri dert ediyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Onlar ne çalışır ne de giyecek için kaygılanırlar. Size şunu söyleyeyim. Bütün ihtişamına rağmen Süleyman bile bu çiçeklerden biri kadar güzel giyinmemişti. Sizi kıt imanlılar, şu kırdaki ota bakın. Bugün var, yarın ocağa atılır. Yine de Allah otu büyük itinayla yaratmıştır. Öyleyse sizi giydireceği çok daha kesindir. O zaman ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Allah'ı tanımayan bütün halklar böyle şeylerin peşindedir. Aslında semavi babanız Allah da sizin yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacınız olduğunu bilir. Siz Allah'ın hükümranlığına öncelik verin, o zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü! Çünkü semavi babanız Allah, sizleri hükümranlığına ortak etmeye razı olmuştur. Mallarınızı satın, parasını ihtiyacı olanlara verin. Bu sayede eskimeyen bir keseye, semada tükenmeyen bir servete sahip olursunuz. Orada hiçbir hırsız ona yaklaşamaz, güveler onu yiyemez. Servetiniz neredeyse, kalbiniz de oradadır. Her an hizmete hazır olun.
kandilleriniz yanar durumda olsun. Düğünden eve dönecek olan efendilerini bekleyen köleler gibi olun. Efendi gelir, kapıyı çalar, köleler de hemen ona kapıyı açarlar. Efendileri eve döndüğünde uyanık ve hazır bulacağı kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri hazırlık yapacak, köleleri sofraya oturtup onlara hizmet edecek. Efendi ister gece yarısı, ister daha geç saatte gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Şunu iyi bilin, ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Bu yüzden siz de her an hazır olun. Zira insanoğlu hiç ummadığınız bir anda gelecektir. Petrus.
Efendimiz, bu misali bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?
Diye sordu. İsa şöyle dedi.
Sadık ve akıllı bir kahya düşünün. Efendisi onu diğer kölelerin başına getirir ve onlara zamanında yiyecek vermekle vazifelendirir. Efendisi eve döndüğünde iş başında bulacağı o kahyaya ne mutlu. Emin olun efendisi onu bütün mallarının başına koyacak. Fakat kahya kendi kendine efendimin gelişine çok var der ve diğer köleleri dövmeye başlarsa, yiyip içip sarhoş olursa, efendisi ummadığı bir anda gelecek, onu şiddetle cezalandıracak, kendisine sadık olmayanlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen kölenin cezası büyük olacaktır. Peki efendisinin isteğini bilmeyen köleye ne olacak? Cezayı hak etse de cezası küçük olacak. Kime çok verilmişse ondan çok beklenecek. Kime daha çok şey emanet edilmişse ondan daha fazlası istenecektir. Ben dünyayı bir yangın yerine çevirmeye geldim. Keşke bu yangın şimdiden başlamış olsaydı. Katlanmam gereken büyük bir elem var. Bunu bir elem vaftizine benzetiyorum. Bu vaftiz olup bitene kadar nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne selamet getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Hayır diyorum. Ben husumet getirmeye geldim. Bundan böyle 5 kişilik bir aile 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 olarak bölünecek. Baba oğluna, oğul babasına, anne kızına, kız annesine, kaynana gelinine, gelin de kaynanasına karşı olacaktır.
Sonra İsa halka şöyle dedi.
Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce hemen yağmur geliyor dersiniz ve yağmur yağmaya başlar. Lodos estiğinde bugün çok sıcak olacak dersiniz ve öyle olur. Sizi ikiyüzlüler, yerin ve göğün durumundan bir anlam çıkarmayı biliyorsunuz. Nasıl oluyor da yaşadığınız zamanı anlamakta zorlanıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla mahkeme yolunda anlaşmaya bakın. Eğer anlaşamazsanız sizi hakimin huzuruna sürükler. Hakim sizi gardiyana verir, gardiyan da sizi hapse atar. Size söylüyorum, borcunuzu son kuruşuna kadar ödemeden hapisten çıkamazsınız.
Luka 13. Bölüm. Vali Pilatos'un askerleri, kurban kesen bazı celilelileri öldürmüştü. Ölen celilelilerin kanı, kestikleri kurbanların kanına karışmıştı. Bazı kişiler gelip, bunu İsa'ya haber verdiler. İsa şöyle karşılık verdi.
Sizce bu celileliler, diğer celilelilerden daha mı günahkardılar? Onun için mi başlarına böyle bir felaket geldi? Size diyorum ki, hayır. Fakat tövbe etmezseniz, hepiniz onlar gibi helak olacaksınız. Peki Kudüs'ün Şiloah mahallesindeki kule üzerlerine yıkılınca ölen 18 kişi için ne demeli? Sizce onlar Kudüs'te yaşayan diğer insanlardan daha mı günahkardı? Size hayır diyorum. Fakat tövbe etmezseniz hepiniz onlar gibi helak olacaksınız.
Sonra İsa şu misali verdi.
Adamın birinin bağında bir incir ağacı varmış. Adam gelip ağaçta meyve aramış fakat bulamamış. Bağcısına demiş ki, bak 3 yıldır gelip bu ağaçta meyve arıyorum bulamıyorum. Kes bu ağacı. Niye boşu boşuna toprağı işgal etsin ki? Bağcı da ona cevap olarak, efendim ağacı 1 yıl daha bırak. Ben de bu arada çevresini kazıp gübreleyeyim. Belki gelecek yıl meyve verir. Vermezse onu kesersin demiş.
İsa Şabat günü havralardan birinde vaaz ediyordu. Orada cine tutulmuş bir kadın vardı. Cin yüzünden 18 yıldır sakat kalmıştı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı ve ona
"Hastalığından kurtuldun,"
dedi. Ellerini kadının üzerine koydu. Kadın hemen doğruldu ve Allah'a hamd etmeye başladı. Havra önderi hastaya Şabat günü şifa verdi diye İsa'ya kızdı. Kalabalığa dönüp
"Çalışmak için haftada 6 gün var. O günlerde şifa arayın. Şabat günü gelmeyin,"
dedi. İsa ona şu cevabı verdi:
"Sizi ikiyüzlüler. Öküzünüzü veya eşeğinizi ahırdan çözüp her gün, hatta Şabat günü bile su içmeye götürmüyor musunuz? İyileştirdiğim bu kadın İbrahim'in soyundandır. Şeytan 18 yıldır onu esir etmişti. Şabat günü bu esaretten kurtulup şifa bulmasında ne sakınca var?"
İsa'nın bu sözleri muhaliflerinin hepsini utandırdı. Bütün cemaat onun yaptığı harikalara sevindi. Sonra İsa şöyle dedi:
"Allah'ın hükümranlığı neye benzer, onu neye benzeteyim? Allah'ın hükümranlığı bir adamın bahçesine ektiği küçücük hardal tohumuna benzer. Tohum büyür, ağaç olur ve kuşlar dallarında barınırlar."
İsa yine
"Allah'ın hükümranlığını neye benzeteyim?"
dedi.
"O bir kadının alıp 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Azıcık maya bütün hamuru kabartır,"
dedi. İsa Kudüs'e giderken her köy ve şehirde durup vaaz ediyordu. Biri ona,
"Efendim, kıyamet günü kurtulanların sayısı az mı olacak?"
diye sordu. İsa oradakilere dönüp şöyle dedi:
"Ebedi hayata giden kapı dardır. Bu kapıdan girmek için elinizden geleni yapın. Size diyorum ki birçok kişi girmek isteyecek fakat giremeyecek. Bir an gelecek, evin efendisi kapıyı kapatacak. Sizler dışarıda durup kapıyı vuracaksınız. Efendimiz, kapıyı aç diyeceksiniz. Fakat o size cevap olarak, kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diyecek. Siz de ona, biz seninle yedik içtik, şehrimizin sokaklarında bize vaaz ettin diyeceksiniz. Oysa size, uzak durun benden ey zalimler cevabını verecek. İbrahim, İshak, Yakup ve diğer peygamberler Allah'ın hükümranlığında olacak. Fakat sizler bunun dışında kalacaksınız. Bundan dolayı ağlayıp acıyla dişlerinizi sıkacaksınız. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden gelip Allah'ın hükümranlığındaki şölende yerlerini alacak. Şimdi en önemsiz gibi görünenler birinci, en önemli gibi görünenlerse sonuncu olacaktır."
Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya,
"Buradan ayrıl, başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor,"
dediler. İsa onlara,
"Herodes tilki kadar kurnaz biri. Gidip ona söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovacağım. Hastalara şifa vereceğim. 3. gün amacıma ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Kudüs dışında ölmesi düşünülemez. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, Allah'ın resullerini taşlayan Kudüs. Tavuk nasıl civcivlerini kanatlarının altına toplarsa, ben de kaç defa sizleri öyle toplamak istedim. Fakat siz istemediniz. İşte bu yüzden Allah mabedinizi terk edecek. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adına gelen mübarek olsun diyene kadar beni bir daha görmeyeceksiniz."
Luka 14. bölüm. Bir Şabat günü İsa ileri gelen ferisilerden birinin evine yemeğe gitti. Orada herkes onu dikkatle gözlüyordu. İsa'nın önüne vücudu su toplamış bir adam geldi. İsa ferisileri ve şeriat alimlerine şöyle dedi:
"Şabat günü hastalara şifa vermek caiz mi değil mi?"
Onlar ses çıkarmadılar. İsa adama dokunup şifa verdi. Sonra evine gönderdi. Ferisileri ve şeriat alimlerine,
"Eğer oğlunuz ya da öküzünüz Şabat günü kuyuya düşse hemen onu çıkarmaz mısınız?"
dedi. Onlar buna da cevap vermediler. İsa yemeğe davet edilenlerin oturmak için en iyi yerleri seçtiğini fark etti. Bunun üzerine onlara şu misali anlattı:
"Biri seni düğüne çağırdığında baş köşeye oturma. Ev sahibi belki senden daha önemli birini çağırmış olabilir. Baş köşede oturuyorsan ikinizi de çağıran yanına gelip sana yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçmek zorunda kalırsın. O yüzden bir düğüne çağrıldığında git arka yere otur. Seni davet eden gelip sana arkadaşım daha öne buyurmaz mısın desin. O zaman diğer misafirlerin gözünde itibar kazanırsın. Büyüklük taslayan herkes küçük düşürülür. Alçak gönüllü olansa el üstünde tutulur.
Sonra İsa onu davet eden Ferisi'ye,
bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını davet etme. Çünkü onlar da seni yemeğe davet ederek karşılık verirler. Fakat bir ziyafet verdiğinde fakirleri, sakatları ve körleri çağır. Onlar sana karşılık verecek durumda olmadığından mutlu olacaksın. Hesap günü salih kişilerle birlikte dirildiğin zaman Allah seni mükafatlandıracaktır.
Sofrada oturan adamlardan biri bunu duyunca İsa'ya,
Allah'ın hükümranlığında ziyafete katılanlara ne mutlu,
dedi. İsa ona şöyle dedi.
Adamın biri büyük bir ziyafet vermiş, birçok insanı davet etmiş. Yemek saatinde gelin yemek hazır diye haber vermesi için kölesini davetlilere yollamış. Fakat hepsi anlaşmışçasına birer bahane uydurmuş. Bir tanesi, yeni bir tarla satın aldım, gidip görmem gerek, lütfen beni mazur gör demiş. Bir başkası, yeni 5 çift öküz aldım, gidip onları denemem lazım, kusura bakma gelemem demiş. Bir diğeri de yeni evlendim, o yüzden gelemem demiş. Köle geri dönüp durumu efendisine anlatmış. Ev sahibi çok kızmış ve kölesine, hadi git şehrin sokaklarını, caddelerini dolaş. Fakirleri, kötürümleri, körleri ve sakatları topla getir demiş. Bir süre sonra köle, efendim dediklerinizi yerine getirdim fakat daha yer var demiş. Bunun üzerine ev sahibi köleye, git şehrin dışındaki yolları, çit boylarını dolaş, bulduğun insanları gelmeye ikna et ki evim dolsun demiş. Size şunu söyleyeyim, ilk çağırdığım adamların hiçbiri benim yemeğimden tadamayacaktır.
Birçok insan İsa ile birlikte Kudüs'e doğru yol alıyordu. İsa onlara dönüp şöyle dedi.
Eğer bana gelip de anne babanızı, eşinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, hatta kendi canınızı bile feda edemeyecekseniz, benim şakirdim olamazsınız. Çarmığını omuzlayıp ardımdan gelmeyen benim şakirdim olamaz. Eğer bir kule inşa etmek isterseniz, önce oturup yapacağınız masrafı, İşi bitirmek için yeteri kadar paranız var mı yok mu diye hesap edersiniz. Temel atıp işi bitiremezseniz, herkes bu adam inşaata başladı fakat bitiremedi diye sizinle alay eder. 10.000 askeri olan bir hükümdar, üzerine 20.000 askerle yürüyen başka bir hükümdarla savaşmadan önce oturup plan yapar. Eğer diğer hükümdarı yenemeyecekse, o daha uzaktayken birkaç elçisini yollayıp barış şartlarını ister. Bu her biriniz için de aynıdır. Benim ardımdan gelmek için her şeyinizden vazgeçmelisiniz. Eğer vazgeçemezseniz benim şakirdim olamazsınız. Tuz yararlıdır. Fakat tuz tadını kaybederse tekrar tuz tadı alması mümkün değildir. Artık hiçbir işe yaramaz. Ne toprağa yarar ne de gübre olur. Çöplüğe atılır. Kulağı olan işitsin.
Luka 15. Bölüm. Birçok vergici ve günahkar görülen kişi İsa'yı dinlemeye geldi. Ferisiler ve din alimleri,
bu adam günahkarları hoş karşılıyor, onlarla birlikte yiyor,
diye söylenmeye başladılar. Bunun üzerine İsa onlara şu misali verdi.
Farz edin sizden birinin 100 koyunu var. Bir tanesi de kayboluyor. Ne yapar o kişi? 99 koyunu kırlarda bırakıp kayıp koyunu bulana kadar aramaya devam etmez mi? Onu bulunca sevinerek omuzlarını alır. Evine dönünce arkadaşlarını ve komşularını çağırır. Onlara benimle sevinin çünkü kayıp koyunumu buldum der. Şunu bilin ki aynı şekilde tövbe eden tek bir günahkar için semada sevinç olacaktır. Bu sevinç tövbeye muhtaç olmayan 99 salih insan için duyulandan daha büyüktür. Farz edin bir kadının 10 gümüş parası var. Bir tanesini de kaybediyor. Bir kandil yakar, evini süpürür, parayı bulana kadar her tarafı didik didik aramaz mı? Parayı bulduğunda da dostlarını, komşularını çağırıp "Sevincimi paylaşın, kaybettiğim parayı buldum" der. Aynı şekilde size diyorum, bir tek günahkar tövbe ettiğinde Allah'ın melekleri sevinir. İsa, bir adamın iki oğlu varmış, dedi. Bunlardan küçük olanı babasına, "Baba, malından bana düşen payı şimdi istiyorum" demiş. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitmiş. Orada uçarı bir hayat sürerek varını yoğunu çarçur etmiş. Her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık olmuş. Bir lokma ekmeğe muhtaç kalmış. Bunun üzerine o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş. Adam onu domuz gütmek için otlaklarına yollamış. Küçük oğul çaresizlikten domuzların yediği keçi boynuzunu bile yemeye razıymış. Fakat kimse ona bir şey vermemiş. Nihayet aklı başına gelmiş ve şöyle demiş. "Babamın nice işçisinin bolca yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babama gideceğim ve ona, "Baba, Allah'a ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et" diyeceğim. Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş, yüreği sızlamış. Koşup ona sarılmış ve öpmüş. Oğlu ona, "Baba, Allah'a ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim" demiş. Baba kölelerine şöyle demiş, "Çabuk olun, en iyi kaftanı getirip ona giydirin. Ayrıca parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danamızı getirip kesin, yiyip eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, fakat tekrar hayata döndü. Kaybolmuştu, fakat şimdi bulundu." Böylece eğlenmeye başlamışlar. Babanın büyük oğluysa tarladaymış. Eve yaklaşınca çalgı ve oyun seslerini duymuş. Uşaklardan birini çağırıp ne olduğunu sormuş. Uşak ona, "Kardeşin geri geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kestirdi" demiş. Büyük oğul buna çok gücenmiş. Eve girmek istememiş. Babası dışarı çıkıp ona gelmesi için yalvarmış. O da babasına, "Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman emrinden çıkmadım. Fakat sen bana arkadaşlarımla eğlenmek için bir oğlak bile vermedin. Senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun geldi diye besili danayı kestirdin" demiş. Babası ona, "Evladım, sen her zaman yanımdasın. Neyin varsa senindir. Fakat bu kutlanıp mutlu olunacak bir gün. Çünkü kardeşin ölmüştü, şimdi hayata döndü. Kaybolmuştu, şimdi bulundu" demiş.
Luka 16. bölüm. İsa şakirtlerine şöyle dedi.
Bir zamanlar zengin bir adam varmış. İşlerini idare etmesi için bir kahya tutmuş. Bir gün bu kahya efendisine malını çarçur ediyor diye ihbar edilmiş. Efendisi onu çağırıp, "Nedir senin hakkında duyduklarım? Paramla ne yaptın, hesap ver. Artık benim kahyam olamazsın" demiş. Kahya kendi kendine, "Ben ne yapacağım şimdi? Efendim beni kahyalıktan alacak. Toprakta çalışacak kadar güçlü değilim. Dilenmeye de utanırım. Fakat ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar edineceğim. Böylece işten çıkarıldığımda onlar beni evlerine buyur edecekler" demiş. Bunun üzerine kahya efendisine borcu olanları tek tek çağırmış. Birincisine, "Efendime ne kadar borcun var?" diye sormuş. Borcu olan da 100 testi zeytinyağı demiş. Kahya da ona, "Hemen borç senedini al, otur ve borcunu 50 testi diye yaz" demiş. Sonra bir başka borçluya, "Senin borcun ne kadar?" demiş. Borçlu da 100 çuval buğday demiş. Kahya da, "Al borç senedini, 80 çuval diye yaz" demiş. Efendisi hilekar kahyayı akıllıca davrandığı için takdir etmiş. Aslında dünyevi insanlar kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde Allah'ın aydınlattığı insanlardan daha akıllıca davranıyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi sahip olduğunuz dünya malını kendinize dost edinmek için kullanın. O zaman malınız bitip tükenince ebedi meskeninize kabul edilirsiniz. Küçük işlerde itimada layık olan kişi, büyük işlerde de itimada layıktır. Küçük işlerde hilekar olan kişi ise, büyük işlerde de hilekar olur. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda itimada layık değilseniz, ebedi serveti size kim emanet eder? Dünya malı Allah'a aittir. Buna sadık değilseniz, semada nasıl payınız olur? Bir köle iki efendiye kulluk edemez. Ya birini sevip diğerinden nefret eder, ya da birine sadık olur, diğerini umursamaz. Hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz.
Parayı seven ferisiler, İsa'nın söylediklerini duyunca onunla alay ettiler. İsa onlara şöyle dedi.
Siz insanların önünde kendinizi temize çıkarmaya çalışıyorsunuz. Fakat Allah kalbinizde ne olduğunu biliyor. İnsanların taparcasına değer verdikleri her şey Allah'a iğrenç gelir. Tevrat ve peygamberlerin vahiyleri Yahya'nın zamanına kadar sürdü. Yahya'dan sonra Allah'ın hükümranlığı müjdelenmeye başladı ve bugüne kadar herkes Allah'ın hükümranlığına girmek için gayret ediyor. Yer ve gök ortadan kalkacak, fakat Tevrat'ın tek bir harfi bile yok olmayacaktır. Dinleyin, karısını boşayıp başka bir kadınla evlenen zina işlemiş olur. O şekilde boşanmış kadınla evlenen de zina işlemiş olur. Bir zamanlar zengin bir adam varmış. Mor, ince keten giysiler giyermiş. Şatafatlı şekilde her gün eğlenirmiş. Bir de Lazar adında fakir bir adam varmış. Lazar'ın bütün vücudu yara bere içindeymiş. Hep bu zengin adamın kapısına bırakılırmış. Zengin adamın sofrasından artan yemek kırıntılarıyla karnını doyurmak için can atarmış. Bir yandan da köpekler gelip yaralarını yalarmış. Bir gün fakir Lazar ölmüş. Melekler onu cennete götürüp sofrada İbrahim'in yanına oturtmuşlar. Bu arada zengin adam da ölmüş ve gömülmüş. Ölüler diyarında büyük acılar içindeymiş. Uzaktan İbrahim'i ve yanında oturan Lazar'ı görmüş. İbrahim baba, acı bana diye seslenmiş. Lazar'ı bana gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum demiş. İbrahim, evladım hatırlıyor musun? Sen dünyada hayatın tadını nasıl çıkardın? Lazarsa kötü durumdaydı. Şimdi o burada rahat içinde, sense azap çekiyorsun. Ayrıca aramızda öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan biri senin yanına geçebilir, ne de oradan biri buraya gelebilir demiş. Zengin adam bunun üzerine şöyle demiş. O zaman İbrahim baba, yalvarırım, Lazar'ı dünyaya, babamın evine geri gönder. Benim 5 kardeşim var. Gidip onları uyarsın ki onlar da bu azap yerine düşmesinler. Fakat İbrahim, onlar Musa'nın ve peygamberlerin sözlerine sahiptirler. Bunlara dikkat etsinler yeter demiş. Zengin adam, hayır İbrahim babamız, yalnız ölülerden biri dirilip onlara giderse tövbe ederler demiş. İbrahim de şöyle demiş, eğer kardeşlerin Musa'nın ve peygamberlerin sözlerine itaat etmiyorlarsa, ölülerden biri dirilse bile ikna olmazlar.
Luka 17. Bölüm. İsa şakirtlerine şöyle dedi.
İnsanları yoldan çıkaran tuzaklar olacaktır. Fakat bu tuzaklara sebep olanların vay haline. Bu mütevazı şakirtlerden birini yoldan çıkaranın vay haline. Böyle birinin boynuna değirmen taşı geçirilip denize atılması daha hayırlı olur. Dikkatli olun. Mümin kardeşiniz günah işlerse onu şiddetle uyarın. Eğer tövbe ederse onu affedin. Günde 7 kere size karşı günah işler, fakat 7 kere size gelip tövbe ettiğini söylerse onu affedin.
Havariler Efendimiz İsa'ya,
İmanımızı arttır,
dediler. İsa onlara şöyle dedi.
Hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına, kendini kökünden sök ve denize dikil dersiniz, size itaat eder. Farz edin ki, çift süren ya da çobanlık eden bir köleniz var. Tarladan geldiğinde ona, hemen gel sofraya otur der misiniz? Tam tersine, bana yiyecek bir şeyler hazırla, önlüğünü giy, bana hizmet et, ben yiyip içtikten sonra sen de yiyip içersin dersiniz. verdiğiniz emirleri yerine getirdi diye köleye teşekkür eder misiniz? Siz de aynı şekilde sizden istenilenleri yaptıktan sonra biz basit kullarız, özel bir değerimiz yok, vazifemizi yaptık o kadar demelisiniz.
İsa Kudüs'e doğru yoluna devam etti. Samiriye ile Celil arasındaki sınır bölgesinden geçti. Bir köye girdiğinde onu cüzdanlı 10 adam karşıladı. Uzakta durarak,
İsa Efendimiz bize acı
diye seslendiler. İsa onları görünce,
gidin rahiplere görünün
dedi. 10 adam da rahiplere giderken yolda şifa buldular. İşlerinden biri şifa bulduğunu görünce İsa'ya geri döndü. Yüksek sesle Allah'a hamd etti. İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa,
İyileşenler 10 kişi değil miydi? Diğer 9 kişi nerede? Allah'a hamd etmek için bu yabancıdan başka geri gelen olmadı mı?
Dedi. Sonra İsa adama,
ayağa kalk gidebilirsin. İmanın seni kurtardı.
Dedi. Ferisiler İsa'ya,
Allah'ın hükümranlığı ne zaman gelecek?
Diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi.
Allah'ın hükümranlığı gözle görülür şekilde gelmez. İnsanlar, bakın Allah'ın hükümranlığı burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Allah'ın hükümranlığı içinizdedir.
Diye cevap verdi. Sonra İsa şakirtlerine,
gün gelecek insanoğlunu tekrar görmeyi özleyeceksiniz. Fakat göremeyeceksiniz. İnsanlar size, bakın şurada ya da işte burada diyecekler. Olduğunuz yerden ayrılmayın. Böyle konuşanların peşinden gitmeyin. İnsanoğlunun gelişi, şimşeğin çakıp gökyüzünü bir uçtan öbür uca kadar aydınlattığı gibi ani olacaktır. Fakat önce insanoğlunun çok acı çekmesi ve bu nesil tarafından reddedilmesi gerekiyor. İnsanoğlu geldiği zaman her şey tıpkı Nuh Nebi'nin günlerindeki gibi olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne kadar insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan oldu. Hepsini helak etti. İnsanoğlu geldiği zaman her şey tıpkı Lut'un zamanındaki gibi olacak. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, ekip biçiyor ve kendilerine ev inşa ediyorlardı. Fakat Lut Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateş ve kükürt yağdı. Hepsini helak etti. İnsanoğlu ortaya çıkacağı gün durum aynı olacak. O gün damda olan aşağı inip evine girmesin. Eşyalarını almaya vakit olmayacak. Aynı şekilde tarlada olan evine dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını kurtarmak isteyen onu kaybedecek, canını kaybedense onu kurtaracaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, diğeri bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, diğeri bırakılacak.
Şakirtleri İsa'ya,
Efendimiz bunlar nerede olacak?
Diye sordular. İsa,
leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek.
Diye cevap verdi. Luka 18. bölüm. Sonra İsa, şakirtlerine yılmadan devamlı dua etmeleri için şu misali anlattı.
Bir zamanlar şehrin birinde bir hakim varmış. Allah'tan korkmaz, insanlara da saygı duymazmış. Aynı şehirde bir de dul bir kadın varmış. Sürekli bu hakime gelip, davacı olduğum adamdan hakkımı al dermiş. Hakim bir süre dul kadına yardım etmek istememiş. Fakat sonunda kendi kendine, Allah'tan korkmuyorum, insanlara da saygı duymuyorum. Fakat bu dul kadın beni rahatsız ediyor. Onun için hakkını almalıyım. Aksi halde beni rahatsız etmeye devam edecek, canımdan bezdirecek demiş.
İsa şöyle devam etti.
Adaletsiz hakimin dediklerine dikkat edin. Allah'ın seçilmiş halkı gece gündüz ona yakarır ve Allah mutlaka onlara haklarını verir. Onları çok bekletmez. Size söylüyorum. Allah onlara tez yardım edecek. Fakat insanoğlu geldiğinde yeryüzünde ona iman eden insanlar bulacak mı?
Bazıları salih kişiler olduklarına inanıyor, başkalarını küçümsüyorlardı. İsa onlara şu misali anlattı.
Bir gün iki adam dua etmek için mabede gitmiş. Bunlardan biri Ferisi, diğeri de vergiciymiş. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etmiş. Allah'ım, sana şükrederim. Başka insanlar gibi hile, zina, hırsızlık etmiyorum. Şu vergici gibi de değilim. Haftada 2 gün oruç tutar, kazancımın 1/10'unu veririm. Vergici ise bir köşede durmuş, dua ederken utancından başını göğe doğru kaldırmak bile istememiş. Göğsüne vurarak, Allah'ım bana merhamet et, ben günahkarım demiş. Size söylüyorum, Ferisi değil, vergici evine affedilmiş olarak döndü. Çünkü kendini yücelten küçülecek, kendini küçük görense yüceltilecektir.
Bazıları İsa'ya küçük çocuklarını getirdi. Onlara dokunup takdis etmesini istediler. Bunu gören şakirtler onlara engel olmaya çalıştı. Fakat İsa çocukları yanına çağırdı.
Bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın. Çünkü Allah'ın hükümranlığı bu küçük çocuklar gibi saf olanlara aittir. Emin olun Allah'ın hükümranlığını çocuk gibi kabul etmeyen bu hükümranlığa asla giremez.
Dedi. İleri gelenlerden biri İsa'ya,
İyi kalpli hoca, ebedi hayata kavuşmak için ne yapmalıyım?
Diye sordu. İsa,
Bana neden iyi diyorsun? Allah'tan başka iyi olan yoktur. Onun emirlerini biliyorsun. Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, annene babana hürmet et.
Dedi. Adam,
Ben bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.
Dedi. İsa bunu duyunca,
Hala bir eksiğin var. Neyin varsa hepsini sat ve parayı fakirlere dağıt. Böylece semada hazinen olur. Sonra da gel beni takip et.
Dedi. Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa,
Varlıklı insanların Allah'ın hükümranlığına girmeleri zordur. Devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin insanın Allah'ın hükümranlığına girmesinden daha kolaydır.
Dedi. Bu sözleri duyanlar,
Öyleyse kim kurtulabilir?
Diye sordular. İsa,
İnsanlar için imkansız olanı Allah yapabilir.
Diye cevap verdi. Petrus İsa'ya,
Bak, biz her şeyi bırakıp senin peşinden geldik.
Dedi. İsa,
Emin olun Allah'ın hükümranlığı uğruna evini, karısını, kardeşlerini, anne babasını ya da çocuklarını feda eden herkes, bu dünyada bunların kat kat fazlasını alacaktır. Ahirette de ebedi hayata sahip olacaktır.
Dedi. İsa 12 havariyi bir kenara çekip şöyle dedi.
Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğlu hakkında yazdıkları yerine gelecek. İnsanoğlu işgalcilere teslim edilecek. Onunla alay edecekler. Ona hakaret edecekler. Yüzüne tükürecekler. Onu kırbaçlayıp öldürecekler. Fakat o 3. gün dirilecek.
Havariler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Anlatılanları kavrayamadılar. İsa Eriha şehrine yaklaşırken yol kenarında kör bir adam oturmuş dileniyordu. Kör adam yoldan geçen kalabalığın sesini duyunca
''Ne
oluyor?'' diye sordu. Ona
''Nasıralı İsa buradan geçiyor.''
dediler. Kör adam
''Davut oğlu İsa, halime acı, bana yardım et.''
diye seslendi. Önden gidenler kör adamı azarlayıp susturmak istediler. Fakat adam sesini daha da yükseltti.
''Davut oğlu, halime acı.''
dedi. İsa durup adamın kendisine getirilmesini emretti. Adam yaklaşınca
''Senin için ne yapmamı istiyorsun?''
diye sordu.
''Efendim, tekrar görmek istiyorum.''
dedi. İsa
''Artık görebilirsin. İmanın seni kurtardı.''
dedi. Adam o anda görmeye başladı. Allah'a şükrederek İsa'nın peşinden gitti. Bunu gören herkes Allah'a hamd etti. Luka 19. bölüm. İsa Eriha şehrinden geçiyordu. Eriha'da Zakay adında bir adam vardı. Vergicilerin başıydı. Çok zengindi. İsa'yı görmek istiyordu. Fakat boyu kısa olduğu için kalabalıktan dolayı onu göremiyordu. İsa'nın geçeceği yeri önden koştu. Onu görebilmek için bir yabani incir ağacına tırmandı. İsa Zakay'ın olduğu yere gelince yukarı bakıp,
"Zakay, çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmalıyım,"
dedi. Zakay hemen aşağı inip sevinçle İsa'yı evine buyur etti. Bunu gören herkes söylenmeye başladı.
"İsa günahkar bir adama misafir oldu,"
dediler. Zakay İsa'nın önünde durup şöyle dedi.
"Efendimiz, malımı mülkümün yarısını fakirlere vereceğim. Eğer birinden haksızlıkla bir şey aldımsa aldığımın 4 katını geri vereceğim,"
dedi. İsa şöyle dedi.
"Bugün bu ev kurtuluşa erdi. Çünkü bu adam da İbrahim'in evladıdır. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."
Kalabalık bu sözleri dinlerken İsa konuşmasına bir misalle devam etti. Çünkü Kudüs'e yaklaşmıştı. İnsanlar da Allah'ın hükümranlığının hemen ortaya çıkacağını sanıyordu. Bu sebeple İsa şöyle dedi.
"Soylu bir adam imparator tarafından hükümdar yapılmak üzere uzak bir ülkeye gitmeye hazırlanıyormuş. Sonra ülkesine dönüp halkını yönetecekmiş. Kölelerinden 10 tanesini çağırıp birer kese para vermiş ve onlara "Ben dönene kadar bu parayı işletin," demiş. Fakat ülkesinin halkı ondan nefret ediyormuş. Arkasından imparatora temsilciler gönderip "Bu adamın hükümdarımız olmasını istemiyoruz," diye haber yollamışlar. Buna rağmen adam hükümdar olmuş. Ülkesine döndüğünde parasını emanet ettiği köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istemiş. Birinci köle gelmiş, "Efendim, bana 1 kese para vermiştiniz, ben 10 kese kazandım," demiş. Hükümdar ona, "Aferin iyi köle, küçük işte itimat edilir biri olduğunu gösterdin. Bundan dolayı 10 şehri sen yöneteceksin," demiş. İkinci köle, "Efendim, 1 kese paranızla 5 kese kazandım," demiş. Hükümdar, "Sen 5 şehirden sorumlu olacaksın," demiş. Sonra başka bir köle gelip, "Efendim, işte para keseniz, onu bir mendile sarıp sakladım. Senden korktum, çünkü zor bir adamsın. Kazanmadığın parayı alır, ekmediğini biçersin," demiş. Hükümdar ona şöyle demiş, "Ne kötü bir kölesin sen. Seni kendi sözlerinle suçlu çıkaracağım. Benim zor bir adam olduğumu, kazanmadığım parayı aldığımı, ekmediğimi biçtiğimi biliyordun. Öyleyse paramı neden işletmedin? Döndüğümde paramı faiziyle geri alırdım," demiş. Sonra hükümdar çevresindekilere, "Para kesesini bu köleden alıp 10 kese kazanan köleye verin," demiş. Adamlar hükümdara, "Fakat efendim, onun zaten 10 kese parası var," demişler. Hükümdar da onlara şöyle demiş, "Elindekini değerlendirenlere daha çok verilecek, elindekini değerlendirmeyenlerin nesi var nesi yok hepsi ellerinden alınacaktır. Benim hükümdar olmamı istemeyenlere gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin."
İsa bu sözleri söyledikten sonra önden giderek Kudüs'e doğru yol aldı. Zeytin Dağı diye bilinen tepenin yamacındaki Betfaci ve Beytanya köylerine yaklaştığında 2 şakirdini önden gönderdi. Onlara şöyle dedi.
"Karşıdaki köye gidin. Köye varınca üzerine hiç binilmemiş kazığa bağlı bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size sıpayı niye çözüyorsunuz diye sorarsa, Efendimizin ona ihtiyacı var," deyin.
2 şakirt gidip tıpkı İsa'nın dediği gibi sıpayı buldular. Sıpayı tam çözerken sahipleri,
"Sıpayı niye çözüyorsunuz?"
diye sordular. Şakirtler,
"Efendimizin ihtiyacı var,"
dediler. Sıpayı alıp İsa'ya getirdiler. Sıpanın sırtına abalarını koyarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa yol boyunca sıpanın üzerinde Kudüs'e doğru ilerlerken halk da abalarını yola serdi. İsa artık Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaşmıştı. Şakirtlerinden meydana gelen büyük kalabalık sevinç içindeydi. Görmüş oldukları bütün mucizeler için Allah'a yüksek sesle şöyle hamd ettiler.
"Rabbin adına gelen kral mübarekti. Semada selamet, yücelerdeki Allah'a hamdlar olsun."
Kalabalıktan bazı ferisiler İsa'ya,
"Efendimiz, şakirtlerini sustur,"
dediler. İsa ise onlara cevap olarak,
"Size şunu söyleyeyim, eğer onlar susarsa taşlar dile gelir,"
dedi. İsa Kudüs'e yaklaşmıştı. Şehri görünce ağlamaya başladı. Şöyle dedi,
"Keşke bugün sen de selamete giden yolu fark etseydin. Fakat
bu yolu şimdilik göremiyorsun. Gün gelecek, düşmanların seni setlerle çevirecek ve her taraftan kuşatıp sıkıştıracaklar. Seni yerle bir edip halkını mahvedecekler. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Allah'ın seni kurtarmaya geldiği zamanı fark etmedin.
İsa mabet alanına girdi ve oradaki satıcıları kovmaya başladı. Onlara,
Tevrat'ta evin dua evi olacak diye yazılmıştır. Fakat siz burayı haydut yuvasına çevirdiniz,
dedi. İsa her gün mabet alanında vaaz veriyordu. Başrahipler, din alimleri ve halkın ileri gelenleri ise onu öldürmek istediler. Fakat bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü halk İsa'yı can kulağıyla dinliyordu. Luka 20. Bölüm. İsa bir gün mabette halka vaaz veriyordu. Kurtuluş müjdesini anlatıyordu. Başrahipler, din alimleri ve ileri gelenler İsa ile konuşmaya geldiler. Ona,
söyle bize, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?
Diye sordular. İsa şöyle cevap verdi.
Ben de size bir soru sorayım. Söyleyin bana, Yahya insanları vaftiz etme yetkisini Allah'tan mı aldı yoksa insandan mı?
Soruyu kendi aralarında tartıştılar. Birbirlerine şöyle dediler.
Allah'tan desek, o zaman ona neden inanmadınız diyecek. Yok eğer insandan desek, halk bizi taşa tutar. Çünkü hepsi Yahya'nın peygamber olduğuna inanıyor.
Sonunda,
yetkiyi kimden aldığını bilmiyoruz,
dediler. İsa da,
ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim,
dedi. Sonra İsa, halka şu misali anlattı.
Adamın biri bağ dikmiş. Bağı bağcılara kiralayıp uzun bir seyahate çıkmış. Bağ bozumu zamanı gelince adam üzümden payına düşeni almak için bağcılara bir köle yollamış. Bağcılar köleyi dövüp eli boş göndermişler. Adam başka bir köle yollamış. Bağcılar onu da dövmüşler. Aşağılayıp eli boş göndermişler. Adam bir üçüncü köle daha yollamış. Bağcılar onu da yaralayıp kovmuşlar. Bağın sahibi, ne yapayım ben şimdi? Çok sevdiğim oğlumu göndereyim, belki ona saygı gösterirler demiş. Bağcılar, adamın oğlunu görünce aralarında şöyle konuşmuşlar. Bu adam bağ sahibinin mirasçısı. Eğer onu öldürürsek, bağ bizim olur. Bağcılar adamın oğlunu bağdan dışarı atıp öldürmüşler. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları öldürüp bağı başkalarına kiralayacak.
Halk bu misali dinledikten sonra,
Allah korusun,
dedi. İsa onların gözlerinin içine bakarak şöyle dedi.
Öyleyse Zebur'daki şu sözlerin anlamı nedir? İnşaatçıların reddettiği taş, binanın temel taşı oldu. O taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek.
Din alimleri ve başrahipler, İsa'nın bu misalde kendilerini kastettiğini anladılar. Bu yüzden onu o anda yakalamak istediler. Fakat halkın tepkisinden korktular. Yahudi önderler, İsa'yı yakalamak için uygun zamanı beklemeye başladılar. Ona kendilerini dürüst dinleyici gibi gösteren muhbirler gönderdiler. Onu, söyleyeceği yanlış bir sözle tuzağa düşürmek istiyorlardı. Sonra, onu Roma valisinin yetkisine ve hükmüne teslim edeceklerdi. Muhbirler İsa'ya sordular.
Hocam, senin doğru olanı söyleyip vaaz ettiğini biliyoruz. İnsanlar arasında ayrım yapmadan Allah yolunu dosdoğru vaaz edersin. Sezar'a vergi vermemiz caiz mi, değil mi?
İsa, adamların onu tuzağa düşürmeye çalıştığını anladı.
Bana bir dinar gösterin. Üzerinde kimin resmi, kimin adı var?
Diye sordu. Muhbirler,
Sezar'ın,
dediler. İsa,
öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin,
dedi. Adamlar İsa'yı halkın önünde söyledikleriyle tuzağa düşüremediler. Verdiği cevaba şaştılar. Diyecek bir şey bulamadılar. Ölümden sonra dirilişe inanmayan Sadüki mezhebine bağlı bazı adamlar İsa'ya gelip şunu sordular.
Hocam, Musa Tevrat'ta şöyle der. Eğer çocuksuz evli bir adam ölürse, erkek kardeşi ölenin dul karısıyla evlensin, soyunu sürdürsün. Bir zamanlar 7 erkek kardeş varmış. Birincisi bir kadınla evlenmiş. Fakat çocuğu olmadan ölmüş. İkincisi de, üçüncüsü de aynı kadınla evlenmiş ve çocukları olmadan ölmüş. Bütün diğer kardeşler de bu kadınla evlenip çocuk bırakmadan ölmüşler. En sonunda kadın da ölmüş. 7 kardeş de bu kadınla evlendiğine göre ahirette kadın bunlardan hangisinin karısı olacak?
İsa Sadukilere şöyle dedi.
Bu dünyada yaşayanlar evlenir, evlendirilir. Fakat ahirette diriltilmeye layık görülenler evlenmez, evlendirilmez. Böyleleri artık ölmez, melek gibidirler. Ölümden dirildikleri için onlar Allah'ın evlatlarıdır. Musa Tevrat'ta yanan çalıyla ilgili bölümde ölülerin dirileceğini açıkça belirtir. Rab için İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Allah'ı der. Allah ölülerin değil, dirilerin Allah'ıdır. Çünkü Allah'a göre bütün insanlar hala yaşamaktadır.
Bazı din alimleri,
"Hocam, iyi cevap verdin."
dediler. Artık kimse İsa'ya soru sormaya cesaret edemedi. İsa şöyle sordu.
İnsanlar Mesih'e neden Davut oğlu diyorlar? Davut Zebur'da şöyle diyor. Rab Efendime dedi ki, sağımda otur. Bütün düşmanlarını ayaklarının altına sereceğim. Davut Mesih'e Efendim dediğine göre, Mesih nasıl Davud'un oğlu olabilir?
Bütün halk dinlerken, İsa dönüp şakitlerine şöyle dedi.
Din alimlerinden sakının. Cübbelerini giyip dolaşmaya, çarşı meydanlarında saygıyla selamlanmaya, havralarda baş köşelere, ziyafetlerde en muteber yerlere oturmaya bayılırlar. Dul kadınları aldatıp mallarını mülklerini ellerinden alırlar. Gösteriş için uzun uzun dua ederler. Allah bunları en kötü şekilde cezalandıracaktır.
Luka 21. bölüm. İsa başını kaldırdı. Mabedin bağış kutusuna bağışlarını atan zenginleri gördü. Bu arada fakir bir dul kadın kutuya 2 bakır para attı. İsa bunu görünce şöyle dedi.
Bu fakir dul kadın sadece 2 bakır para verdi. Fakat size hakikati söyleyeyim, o herkesten fazla verdi. Çünkü diğerleri kutuya servetlerinden artanı attılar. Bu kadınsa çok fakir olduğu halde varını yoğunu verdi.
Bazı kişiler mabedi göstererek,
''Ne güzel taşlarla ve adaklarla süslenmiş.''
dediler. İsa,
''Gün gelecek, burada gördüğünüz her şey yıkılacak. Taş üstünde taş kalmayacak.''
dedi. Onlar da,
''Hocam, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların olacağını gösteren alamet ne?''
diye sordular. İsa şöyle dedi,
''Dikkat edin, kimse sizi aldatmasın. Birçokları ortaya çıkıp, benim adımı kullanacaklar. Ben Mesih'im ve vakit yaklaştı diyecekler. Onların peşine takılmayın. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması lazımdır. Fakat bu henüz her şeyin sonu değildir.''
Sonra şunları ekledi.
''Millet millete, devlet devlete savaş açacak. Yer yer şiddetli depremler, kıtlıklar ve salgın hastalıklar baş gösterecek. Korkunç olaylar olacak. Gökte olağanüstü alametler görünecek. Fakat bütün bunlar olmadan önce insanlar sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi mahkum etmek için havralara teslim edecekler, zindanlara atacaklar, hükümdarların, valilerin önüne sürükleyecekler. Bütün bunlar şakirtlerim olduğunuz için başınıza gelecek. Fakat bu sayede bana şahitlik edeceksiniz. O durumlarda sakın kendimizi nasıl savunacağız diye düşünmeyin. Ben size hitabet gücü ve hikmet vereceğim. Hasımlarınız buna karşı koyamayacak, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akrabalarınız ve arkadaşlarınız bile size ihanet edip bazılarınızı öldürtecekler. Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat saçınızın tek bir teline bile zarar gelmeyecek. Sabrederek canlarınızı kurtaracaksınız. Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını gördüğünüzde bilin ki şehrin yıkımı yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Kudüs'tekiler de oradan ayrılsın. Kırda olanlar şehre dönmesin. O günler peygamberlerin yazdıklarının yerine geleceği, Allah'ın bu halkı cezalandıracağı günlerdir. O günlerde hamile olan ya da çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke çok sıkıntılı günler yaşayacak. Bu halk Allah'ın gazabına uğrayacak. Halkın bir bölümü kılıçtan geçirilecek, diğerleri de esir alınıp milletler arasına dağıtılacak. Kudüs yabancıların işgali sona erene kadar onların ayakları altında çiğnenecek. Güneşte, ayda ve yıldızlarda şaşılacak alametler görülecek. Bütün yeryüzündeki milletler denizin uğultusu ve dalgaların çarpmasıyla altüst olup şaşkına dönecekler. İnsanlar dünyanın başına gelecek felaketleri beklerken korkudan bayılacak. Çünkü semavi kudretler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlarla büyük kudret ve ihtişamla geldiğini görecekler. Bunlar yerine gelmeye başladığında dik durup başınızı kaldırın, yılmayın. Çünkü kurtuluşunuz yakındır.
Sonra İsa onlara şu misali anlattı.
İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Ağaçlar yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde bu olaylar olduğunda bilin ki Allah'ın hükümranlığı yakındır. Emin olun bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak fakat benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Sefaate, sarhoşluğa ve bu hayatın kaygılarına kapılmayın. Kıyamet günü sizi beklenmedik bir anda tuzak gibi yakalamasın. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Bu yüzden her an tetikte olun. Bütün bu olacakları atlatmak ve insanoğlunun huzuruna cesaretle çıkabilmek için dua edin.
İsa gündüzleri mabet alanında vaaz ediyordu, geceleri ise şehirden ayrılıp Zeytin Dağı'nda konaklıyordu. Halk da sabah erkenden mabette İsa'yı dinlemeye gidiyordu. Luka 22. Bölüm. Mayasız Ekmek Bayramı, diğer adıyla Fısıh Bayramı yaklaşmıştı. Başrahipler ve din alimleri halktan çekindikleri için İsa'yı ortadan kaldırmanın uygun bir yolunu arıyorlardı. Bu sırada şeytan, 12 havariden biri olan Yahuda İskariot'un içine girdi. Yahuda başrahiplere ve mabet muhafızlarının komutanlarına gitti, İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler. Karşılığında para vermeye razı oldular. Yahuda bunu kabul etti. Kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız ekmek günüydü. O gün fısıh kurbanının kesilmesi gerekiyordu. İsa Petrus'a ve Yuhanna'ya,
"Gidin fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın,"
dedi. Onlar da,
"Yemeği nerede hazırlamamızı istersin?"
diye sordular. İsa şöyle dedi.
"Dinleyin. Şehre girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Onu gideceği eve kadar takip edin. Evin sahibine, hocamız şakirtleriyle birlikte fısıh yemeğini yiyeceği misafir odasını soruyor deyin. Evin sahibi size üst katta döşenmiş geniş bir oda gösterecek. Yemeği orada hazırlayın."
Petrus ve Yuhanna oradan ayrıldılar. Her şeyi İsa'nın söylediği gibi buldular ve fısıh yemeğini hazırladılar. Yemek vakti gelince İsa ve havarileri sofrada yerlerini aldılar. İsa onlara,
"Ben acı çekip ölmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok istedim. Çünkü Allah'ın hükümranlığında tam anlamıyla yerine gelene kadar fısıh yemeğini bir daha yemeyeceğim,"
dedi. Sonra bir kase şarap aldı. Allah'a şükretti ve şöyle dedi.
"Bu kaseyi alıp aranızda paylaşın. Allah'ın hükümranlığı gelene kadar bir daha bu kaseden içmeyeceğim."
Sonra ekmek alıp Allah'a şükretti. Ekmeği bölüp havarilere verdi.
"Bu ekmek sizin için feda ettiğim bedenimdir. Bunu beni anmak için yiyin,"
dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi.
"Bu kase uğrunuza akıtılan kanımla başlayan yeni ahdi temsil eder. Fakat bakın, bana ihanet edecek adamın eli benimkiyle birlikte sahandadır. Gerçi insanoğlu Allah'ın tayin ettiği şekilde ölüme gidiyor. Fakat ona ihanet eden adamın vay haline."
Havariler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Havariler arasında ayrıca hangisinin en üstün olduğu yolunda bir çekişme başladı. İsa onlara şöyle dedi.
Krallar halklarına tahakküm eder. İleri gelenleri de halka veli nimetimiz dedirtirler. Fakat siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Kim daha üstün? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Fakat ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Çetin anlarımda bana sadık kalan sizlersiniz. Semavi babam bana nasıl hükümranlık verdiyse ben de size hükümranlık veriyorum. Böylece hükümranlığımda benim soframda yiyip içeceksiniz, hüküm tahtına oturup İsrail'in 12 aşiretine hükmedeceksiniz. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi elekten geçirmek için izin aldı. Fakat ben imanını kaybetmemen için dua ettim. Bana geri döndüğünde mümin kardeşlerini güçlendir.
Simon İsa'ya,
Efendimiz, ben seninle zindana da ölüme de gitmeye hazırım,
dedi. İsa ise şöyle dedi.
Petrus, sana şunu söyleyeyim. Horoz yarın sabah ötmeden önce beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin.
Sonra havarilere,
ben sizi kesesiz, torbasız, çarıksız gönderdiğim zaman bir eksiğiniz oldu mu?
Diye sordu. Onlar da,
hiçbir eksiğimiz olmadı,
dediler. İsa şöyle dedi.
Fakat şimdi kesesi olan da, torbası olan da yanına almalıdır. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim. Şu peygamberlik sözünün hayatımda yerine gelmesi gerekiyor. O, canilerle aynı kefeye kondu. Benim hakkımda yazılmış olanlar yerine gelmek üzeredir.
Havariler,
Efendimiz, işte burada iki kılıç var,
dediler. İsa,
yeter,
dedi. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Şakitleri de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa şakitlerine,
ayartılmamak için dua edin,
dedi. Sonra onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı. Diz çökerek dua etti.
Semavi baba, eğer iradene uygunsa çekeceğim acıları benden uzaklaştır. Fakat benim istediğim değil, senin istediğin olsun.
Semadan bir melek İsa'ya göründü. Onu kuvvetlendirdi. İsa derin bir acı içindeydi. Daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlaları gibiydi. Duadan kalkıp şakirtlerinin yanına döndü. Onları kederden uyur halde buldu.
Neden uyuyorsunuz? Kalkın, ayartılmamak için dua edin,
dedi. İsa daha konuşurken bir kalabalık göründü. 12 havariden biri olan Yahuda onlara öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaştı. İsa ona,
Yahuda, insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun,
dedi. İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca,
Efendimiz, kılıçla saldıralım mı,
dediler. İşlerinden biri kılıcıyla baş rahibin kölesine vurdu. Sağ kulağını uçurdu. Fakat İsa,
durun yeter,
dedi. Sonra kölenin kulağının olduğu yere dokunarak ona şifa verdi. Üzerine yürüyen baş rahiplere, mabet muhafızlarının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi.
Üzerime niçin kılıç ve sopalarla geldiniz? Ben haydut muyum? Her gün mabette sizlerle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Fakat zaman artık sizindir. Karanlığın hüküm sürdüğü zamandır.
İsa'yı yakalayıp baş rahibin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp birlikte çömeldiler. Petrus da gelip aralarına çömeldi. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında çömelen Petrus'u gördü. Ona dikkatlice baktı.
Bu adam da İsa ile birlikteydi,
dedi. Fakat Petrus,
kadın, ben onu tanımıyorum,
diye inkar etti. Biraz sonra bir başkası onu gördü.
Sen de onlardansın,
dedi. Petrus,
değilim arkadaş,
dedi. Yaklaşık bir saat sonra bir başkası ısrarla şöyle dedi.
Hiç şüphem yok. Bu adam da onunla beraberdi. Çünkü ikisi de Celileli.
Petrus,
sen ne diyorsun be adam? Anlamıyorum,
dedi. Tam o sırada
Petrus daha konuşurken horoz öttü. Efendimiz İsa arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus İsa'nın kendisine,
"Horoz yarın sabah ötmeden beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin,"
dediğini hatırladı. Dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı gözetim altında tutan adamlar onunla alay ettiler. Onu dövmeye başladılar. Gözlerini bağlayıp,
"Peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?"
dediler. Ona bir sürü küfür yağdırdılar. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başrahipler ve din alimleri toplandılar. İsa bunlardan meydana gelen yüksek meclisin önüne çıkarıldı. Ona,
"Eğer Mesih'sen bize söyle,"
dediler. İsa şöyle dedi,
"Size söylersem bana inanmazsınız. Size soru sorarsam cevap vermezsiniz. Fakat bundan böyle insanoğlu Kadir Allah'ın sağında oturacaktır."
Hepsi birden,
"Yani sen Allah'ın oğlu musun?"
diye sordular. İsa da onlara,
"Dediğiniz gibi ben oyum,"
dedi.
"Artık şahide ne ihtiyacımız var? İşte kendi ağzından duyduk,"
dediler. Luka 23. bölüm. Sonra bütün meclis üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. İsa'yı şöyle suçladılar.
"Bu adamı yakaladık çünkü halkımızı yoldan saptırıyor. Sezar'a vergi ödenmesine karşı çıkıyor. Kendisinin Mesih yani kral olduğunu söylüyor."
Pilatus İsa'ya,
"Sen Yahudilerin kralı mısın?"
diye sordu. Cevap olarak İsa,
"Söylediğin gibidir,"
dedi. Pilatus başrahiplere ve kalabalığa,
"Bu adamda hiçbir suç bulmuyorum,"
dedi. Fakat onlar ısrar ettiler.
"Yahudiye'nin her tarafında vaaz ederek halkı kışkırtıyor. Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi,"
dediler. Pilatus bunu duyunca,
"Bu adam Celileli midir?"
diye sordu. İsa'nın Herodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, onu o sırada Kudüs'te bulunan Herodes'e gönderdi. Herodes İsa'yı görünce çok memnun oldu. Çoktan beri onu görmek istemişti. Çünkü hakkındaki haberleri duymuştu. Bir keramette bulunmasını umuyordu. Ona birçok soru sordu. Fakat o hiç cevap vermedi. Başrahipler ve din alimleri orada durup İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Herodes de askerleriyle birlikte onu aşağılayıp alay etti. Ona gösterişli bir kıyafet giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bundan önce düşman olan Herodes ile Pilatus o gün dost oldular. Pilatus başrahipleri, ileri gelenleri ve halkı topladı. Onlara şöyle dedi.
"Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz. Ben onu önünüzde sorguya çektim. Ona yüklediğiniz suçlardan hiçbirini işlemem. Herodes de onda suç bulmamış olacak ki tekrar bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı. Bundan dolayı ben onu dövdürüp serbest bırakacağım."
Fakat onlar hep birazdan,
"Yok et bu adamı, Barabba'yı serbest bırak,"
diye bağırdılar. Barabba, şehirde çıkan bir isyana katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı. Pilatus İsa'yı serbest bırakmak istiyordu. Bu sebeple onlara tekrar seslendi. Fakat onlar,
"Onu çarmıha ger, çarmıha ger,"
diye bağırıştılar. Pilatus 3. kez şöyle dedi.
"Bu adam ne kötülük yaptı ki? Onda ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç bulmadım. Bunun için onu dövdürüp serbest bırakacağım."
Fakat halk yüksek sesle bağırarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için diretti. Bağırışları baskın çıktı. Pilatus onların isteğini yerine getirmeye karar verdi. İstedikleri kişiyi, isyan ve adam öldürmekten hapse atılan Barabba'yı serbest bıraktı. İsa ise onların istediği gibi ölüme mahkum etti. Askerler İsa'yı götürürken kırdan gelmekte olan Kireneli Simon adında bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından taşıttılar. Kalabalık bir halk topluluğu İsa'nın ardından gidiyordu. Bunların arasında onun için dövünüp ağıt yakan kadınlar da vardı. İsa bu kadınlara dönerek şöyle dedi.
"Ey Kudüslü kadınlar, benim için ağlamayın.
kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü gün gelecek insanlar şöyle diyecek: ne mutlu kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere ve emzirmemiş memelere. Sonra dağlara üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün diyecekler. Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa kuruya daha beterini yapacaklar.
Suçlu iki adam da idam edilmek üzere İsa ile beraber götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı iki suçluyla beraber çarmıha gerdiler. Suçlulardan biri sağında, diğeri de solundaydı. İsa kendisini çarmıha gerenler için,
"Semavi baba, onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar,"
dedi. Askerler kura çekerek onun giysilerini aralarında paylaştılar. Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. İleri gelenler İsa ile alay ettiler.
"Başkalarını kurtardı. Eğer Allah'ın seçtiği Mesih oysa kendini de kurtarsın,"
dediler. Askerler de yanına yaklaşıp onunla eğlendiler. Ona uduz şarap sunup,
"Eğer Yahudilerin kralıysan kurtar kendini,"
dediler. Çarmıhın üzerinde şu yafta vardı: "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha gerilen suçlulardan biri,
"Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar,"
diye küfretti. Fakat öbür suçlu onu azarladı.
"Sende Allah korkusu yok mu? Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Biz bu cezayı hak ediyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Fakat bu adam hiçbir kötülük yapmadı."
Sonra,
"Ey İsa, dünyaya kral olarak geldiğin zaman beni hatırla,"
dedi. İsa ona,
"Emin ol, bugün benimle birlikte cennette olacaksın,"
dedi. Öğlen 12 civarıydı. Öğleden sonra 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Güneş karardı, mabetteki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle,
"Semavi baba, ruhumu sana teslim ediyorum,"
diye seslendi. Bunu dedikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı,
"Bu adam hakikaten masum biriydi,"
dedi ve Allah'a hamd etti. Olayı seyretmek için toplananlar olup biteni görünce göğüslerini döve döve şehre döndü. Fakat İsa'nın bütün tanıdıkları ve celil eden onun ardından gelen kadınlar uzakta durup olanları seyrettiler. Yüksek meclis üyelerinden Yusuf adında iyi ve salih bir adam vardı. Bir Yahudi şehri olan Aramatya'dandı. Allah'ın hükümranlığını umutla bekliyordu. Meclisin kararını ve yerine getirilmesini tasvip etmemişti. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Onu çarmıhtan indirip keten beze sardı. Kayaya oyulmuş ve daha içine hiç kimsenin konmadığı bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü. Güneş batınca Şabat günü başlayacaktı. İsa ile birlikte Celle'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından gittiler. Mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Sonra evlerine döndüler. İsa'nın cesedini sürmek için baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Şabat günü farzını yerine getirip dinlendiler. Luka 24. bölüm. Pazar günü sabah çok erkenden kadınlar mezara gittiler. Hazırlamış oldukları baharatı getirdiler. Mezarın girişini kapayan yuvarlak taşın bir yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. İçeri girdiler. Fakat Efendimiz İsa'nın cesedini bulamadılar. Bu duruma şaşıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilerle insan kılığına girmiş iki melek yanlarında beliriverdi. Kadınlar korkuyla başlarını yere eğdiler. Meleklerse,
"Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?"
dediler.
"O burada değil, dirildi. Daha celil edeyken size ne dediğini hatırlayın. İnsanoğlu günahkar insanların eline verilecek, çarmıha gerilecek ve üçüncü gün dirilecek," demişti.
O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini hatırladılar. Mezardan ayrılıp bütün bunları 11 havariye ve diğer şakitlere anlattılar. Bunları havarilere anlatanlar Mecdalli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve onlarla beraber olan diğer kadınlardı. Fakat bu sözler havarilere saçma geldi. Kadınlara inanmadılar. Petrus yine de kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Bu olay karşısında şaşkına döndü. Oradan uzaklaştı. Aynı gün İsa'nın şakitlerinden ikisi Kudüs'ten Emmaus isimli köye gidiyorlardı. Emmaus, Kudüs'ten yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaydı. Şakirtler bütün bu olup bitenleri aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi. Onlarla yürümeye başladı. Onu gördüler fakat her nasılsa tanıyamadılar. İsa,
"Yürürken birbirinizle ne tartışıyordunuz?"
dedi. Adamlar bir an durdular. Çok üzgün görünüyorlardı. Bunlardan Kleopas adlı kişi İsa'ya şöyle dedi.
Kudüs'te olup da bugünlerde orada olan biteni bilmeyen tek kişi galiba sensin.
İsa,
hangi olan biteni?
Diye sordu.
Nasıralı İsa'yla ilgili olayları.
Dediler.
O Allah'ın ve halkın nazarında söyledikleri ve yaptıklarıyla kudretini gösteren bir peygamberdi. Başrahipler ve ileri gelenlerimiz onu ölüm cezasına çarptırması için valiye teslim ettiler. Çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail halkını kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var. Bu olaylar olalı 2 gün oldu.
Ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gitmişler. Fakat onun cesedini bulamayınca bize geldiler. Melekler gördük dediler. Onlara görünen melekler İsa yaşıyor demiş. Bazı adamlarımız mezara gitmiş. Durumu tam kadınların anlattığı gibi bulmuşlar. Fakat İsa'yı görmemişler.
İsa onlara şöyle dedi.
Sizi akılsızlar. Peygamberler bütün bunları önceden bildirdi. Onlara neden inanmıyorsunuz? Mesih'in bu acıları çekip ululuğuna kavuşması gerekli değil miydi?
Sonra Musa'dan başladı, diğer peygamberlerle devam etti. Mukaddes yazıların kendisinden bahseden bütün ayetlerini onlara izah etti. Gidecekleri köye yaklaştıklarında İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Fakat onlar,
"Bizimle kal. Neredeyse akşam oluyor. Gün batmak üzere."
diyerek onu zorladılar. Bunun üzerine İsa onlarla birlikte kalmak için içeri girdi. İsa onlarla birlikte sofradayken ekmek aldı ve şükretti. Sonra ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve İsa'yı tanıdılar. Fakat o gözlerinin önünden kayboldu. Birbirlerine,
"Yolda bizimle konuşurken ve mukaddes yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi?"
dediler. İki şakirt kalkıp hemen Kudüs'e döndü. 11 havariyi ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Havariler ve diğerleri,
"Efendimiz İsa hakikaten dirilmiş, Simon'a görünmüş."
dediler. İki şakirt de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara,
"Size selamet olsun."
dedi. Şakirtler hayalet gördüklerini sandılar. Ürküp korktular. İsa onlara şöyle dedi.
"Neden şaşırıyorsunuz? Kalpleriniz neden şüpheyle dolu? Ellerime, ayaklarıma bakın. Hakikaten benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz. Fakat gördüğünüz gibi benim var."
Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Şakirtler sevinçten hala inanamıyorlardı. Şaşkınlık içindeydiler. İsa onlara,
"Sizde yiyecek bir şey var mı?"
diye sordu. Ona bir parça kızarmış balık verdiler. İsa balığı aldı ve önlerinde yedi. Sonra onlara şöyle dedi.
"Daha sizlerle birlikteyken bunları size söylemiştim. Musa'ya verilen Tevrat'ta, peygamberlerin yazılarında ve Zebur'da benimle ilgili yazılmış olan her şeyin yerine gelmesi gerekir demiştim."
İsa mukaddes yazıları anlayabilmeleri için şakitlerin zihnini açtı. Onlara şöyle dedi.
"Mesih acı çekecek ve 3. gün ölümden dirilecek diye yazılmıştır. Günahların affedilmesi için tövbe çağrısı Kudüs'ten başlayarak bütün halklara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların şahitlerisiniz. Ben de semavi babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Fakat siz yücelerden gelecek kudretle kuşanana kadar şehirde kalın."
İsa şakitlerini şehrin dışına, Beytanya'nın yakınlarına götürdü. Ellerini göğe doğru kaldırıp onları takdis etti. Onları takdis ederken yanlarından ayrıldı. Semaya alındı. Şakirtleri ona secde ettiler ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. devamlı mabette kalıyor ve Allah'a hamd ediyorlardı.